Hocam ya, hocam, hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim?
At hocam, hocam, at, vur.
Atıyorum
hadi.
Hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şeyi yapıyorsunuz.
Evet, aynı şeyi yapıyorduk. Hem de her hafta.
Neler yapmadık ki bu yolculukta? Bazen eğlendirdik mesela.
Kör yaşadım, kim bende, kim bende. Bastonu da hiç sevmem, vay
sana ne, sana ne.
Yan gelirinde yaparım,
kendime de bakarım.
Pavul kör derler bana, bakma sakın damarıma.
Aman! Ama!
Bazen de eğlendirdik.
Tabii ki reytingleri evlendirmek için kimi zaman evlendirdik.
Tamızda köylerin de evlenebileceğini göreceğiz ama sadece birbirleriyle evlenebiliyorlar. Ne kadar yazık değil mi?
Bazen haberdar ettik.
29/12/2016/23 AKP'nin İpilör ve Özürlü Milletvekili Lokman Ayvan'ın tepkisine neden olan özürlüleriyle ilgili düzenleme torba yasa tasarısından çıkıyor.
Birçok sorunun yanıtını bu program için araştırdık.
Aniden gözümüz açılsın.
Şimdi aniden gözümüz açılsa ne olur? Genel soru bu. Aslında John Locke döneminden beri konuşulan bir konuymuş. Yani bu konuda hakikaten ve inanış şuymuş o dönemlerde. Bir kişi görürse hemen anında görmeye başlar mı acaba? Yani, evet.
Ürünleri tanıtırken teoriye takılmadık.
Geliyor geliyor bir dakika. Evet geliyor.
Bu ses evet. Bu ses bu. Tamam.
Başka var mı?
Yok.
Çok teşekkürler.
Açılsana mısın?
Gördüm. Öttüm.
Evet ama spekli yoktur.
Bas Seda.
Evet.
Evet çok güzel.
Evet süper.
Hayatımız erişilebilirlik. Teknolojide erişilebilirliğin geldiği son noktayı burada anlattık.
iPod Touch'ta menü kavramını neler var? Ekran, ana ekran nasıl? Hı hı. Nasıl geziyoruz, nasıl onaylıyoruz onları göreceğiz. Hı hı. VoiceOver programının içeriğinde neler yapılabiliyor onu göreceğiz. Hı hı hı. Daha sonra MP3 olarak neler yapabiliyoruz, MP3 dinleme, sesli kitap dinleme olayı. Bunlar var. İnternet ve mail tabii ki. Dediğim gibi internete girmişken maillerimize bakmak da gerekir tabii. Onlar var.
O kadar çok röportaj yaptık ki.
Ben geldim var.
Karşınızdayız, yanınızdayız.
Sınırlarımızı bile aştık.
Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Kimsiniz? Tanıtır mısınız? Öncelikle bu projenin böyle bir etki yaratması ve Türkiye'ye kadar etkilerin uzanmasından çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Evet, ben bu NFB'de çalışıyorum. NFB'den adım Anıl ve temel olarak bu Blind Driver Challenge'ın hafta içi ders olduğunu yürütüyorum.
Hiçbir zaman rutin olmadan anlatılmadınız.
Genel yapıları da çok farklı yol var. Öncelikle size
kendinizi göstermek o kadar çok bir şey üretebiliriz.
Buna girmek için.
Program için havada, karada ve denizde kayıttaydık.
Evet, beraber yolculuk ediyoruz. Evet, evet. Tenerçiz engellere göre dizayn edilmiş bir yelkenli gemi.
Evet, hep böyle yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.
Yine her çarşamba akşamı
yine 21-23 saatleri arasında engelsiz erişimli saatlere gelmezseniz siz bilirsiniz.
Bir buradayız.
Her hafta buradayız, 21'de yayındayız. İlgi, sevgi ve müziği her an paylaşmaya hazırız.
Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına, ortada bir pencere boş mu dolu mu bilen yok. Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına, ortada bir pencere boş mu dolu mu bilen yok. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Daha çatal, bıçak, kaşık icat edilmemişken, İsmail'e inen koç kurban edilmemişken, bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna. Kapağı ver, kulbu al, kurbanı hiç soran yok. Bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna. Kapağı ver, kulbu al, kurbanı hiç soran yok. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası, topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna, kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna, kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Aldı açık gözünü toplar, buyursunlar baş köşeye. Kula kulluk edenlerse ömür boyu taş döşeye. Nefsine hakim olursan kurulursun tahtına. Çala kaşık saldırırsan ne çıkarsa baktığına. Halat gibi bileğiyle, yayla gibi yüreğiyle, çoluk çocuk geçindirin, haram nedir bilmeyenler. Buyurun siz de buyurun, buyurun dostlar, buyurun. Barış der her bir yanı altın gümüş taş olsa, dal kavuklar etrafında el pençe divan dursa, safa kulba kaba itibar etme dostum, içi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Safa kulba kaba itibar etme dostum, İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Para pula ihtişama aldanıp kanma dostum, içi boş insanların bu dünyada yeri yok. Kara kulağa ihtişama aldanıp kanma dostum. İçi boş insanların bu dünyada yeri yok.
Evet, iyi akşamlar herkese.
İyi akşamlar herkese.
Engelsiz değişimli saatler tekrar.
Başladı.
Aslında hiç bitmemişti aslında da. Ben yoktum.
Evet, Adem abi küçük bir ara vermiş ama biz de ondan sonra ben de ondan sonra bayağı 3 hafta ara verdim.
Aynen.
Aslında kendi isteğimiz de olmadı arkadaşlar. Evet. Programımıza saatini kaptırdık.
Saatimizi kaptırdık. Radyonun yoğunluğu.
Evet, ama 17 Haziran'a geldiğimizde programımıza başladık. Evet. Aslında şöyle öyle ilginç bir şey oldu ki programımızın başlaması ilk Ramazan'dan hemen sonraki hafta yapmayı planlıyorduk. Değil mi hocam? Yani öyle
evet,
bir şey vardı.
Aynen.
O hafta bir şey girdi, o yapamadık. Öbür hafta çok güzel bir Nazım programı yaptı arkadaşlar. Gerçekten tekrar tebrik ediyorum. Olgun abim, Burak, Ayşe, Turgay bir arada. Değil mi Sevda?
Evet.
Çok iyi bir program yapıldı. O hafta öyle yapıldı. Geçen hafta da açıkçası Altın Örümcek'le ilgili arkadaşlar Altın Örümcek final değerlendirmelerini yaptık. Güzel bir jürimiz vardı. Aralarında Salih Kunduz'un da bulunduğu, Çağrı Artan, Can, onun dışında ben, Saper Hoca falan onun toplantısını yaptık. Yani bir an önce yetiştirelim hani geç kalmasın diye. Onun bir zamanı vardı. O da öyle kaldı derken. Diğer akşamlar niye yapmadığımız derken her akşam bir şey var. Yani radyo gelseydim o kadar dolu ki. Adem abi bayağı bütün her akşam bir şey var. İşte bu hafta biraz daha sakin. Perşembe mesela yarın akşam Zehrin Hanım'ın programları. Perşembe hiç dinleme şansı oldu mu Adem abi? Her hafta bir ülke tanıtıyor.
Evet.
Çok güzel ülkeler tanıtıyor. En son nereyi tanıtmıştı Sevda?
Gürcistan'ı tanıttı galiba.
Gürcistan'ı tanıttı.
Evet, gerçekten Gürcistan'ı tanıttı. Ondan önce Romanya'yı tanıttı. Yunanistan'ı tanıttı. Şeyle başladı zaten. Finlandiya'yla
başladı. Falan. Evet.
O gün öyle müthiş bir program. Cuma günleri zaten Olgun abim bir taverna yapıyor maşallah.
Olgun abi programı tozuna attı.
Hakikaten hocam yani rating 83-90 falan gördüm.
Evet.
Rating şeyi.
Evet.
Bizim programı şu an ben bakacağım biraz sonra.
Bizim program kendi çapında gidiyor ya.
Evet.
Yalnız
ben de izliyorum.
Sevda'nın programları da çok güzel oluyor.
Evet, Sevda da evet. Çok güzel yazıyor. bakalım bizim hocam şeyle bakayım bize şu an acaba bugün bazen bir hocam şeyler hatırlatalım. Şey yapıyorum hemen. Bakayım. Biri bakayım ki var mı hiç mi?
Hocam bir kişi dinliyormuş o da sen.
Evet hocam daha maalesef şu an yazan yok. Eski mesajlar gibi. Engelseşim.com bölü mesaj panosu arkadaşlar bizim adresimiz. Buradan bize yazarsanız bizi oradan görebiliriz. Bir de şimdi bir şey denedim Adem abi. Twitter'da engelseşimli saatler tagı oluşturdum bir tane. Oradan bir de yazabilirsiniz.
Güzel.
O tag üzerinden oluşturursanız biz de görürüz. Hatta ben şimdi o tagın şeylerini şimdi bakacağım hocam. Eğer görürsem o tag üzerinden ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Yani öyle bir şey olabilir. Engel sevsimli saatler diye bir numara tag oluşturdum. Onun üzerine bize yazarsanız biz de görebiliriz arkadaşlar. Sen çok güzel oldu. Onu da şey yapıyoruz. Ve aynı zamanda tabii ki Skype'tan da buradayız. 20 ay engelsizimizden. Sen neler yaptın Adem abi? Nasıl geçti? Sen bir anlat.
Valla tatil yani mecburi tatil diyelim ona.
Sinekleri öldürüyorlar.
İlaçlama geçiyor. Neyse geçti. Yayından ilaçlama geçti arkadaşlar. Panik yok. Evet. Bu her akşam geçiyor aşağı yukarı. Birkaç akşamda bir geçiyor.
Ama yine de sinek bu aralar çok var yani.
Var. Geçen gün beni şeye çevirdiler ya. Kevgiri. Evde bir tane sinek var. En son herhalde fazla yemekten gitti.
He. Evet hocam, bayağı radyoya bayağı girdi yani. Evet.
Yani ben tatilde aslında kitap okudum biraz. İşte bir şeyler yazdım. Daha yazımı tam bitirmesem de. Çünkü 7 günlük bir gezi. Ben de yazmaya başladım. Gün gün, aşama aşama. Arkadaş bir tane yazımı okumuştu. Başka bir Yalıköy'e gitmiştik geçen sene galiba. Yalıköy'le ilgili yazımı okudu arkadaş, şey diyor. Dedi, abi nasıl hatırlıyorsun ya? Vallahi ben birazını hatırlarım ama hepsini böyle hatırlayamam falan diye.
Evet hocam, gerçekten. Bu pek sen bir yerlere gittin mi Adem abi?
Nasıl?
Bir yerlere gitme şansın oldun mu bu süreçte?
Yo, evdeydim genelde. Bir arkadaşlara iftara gittim. Onlar da yeni evlenmişlerdi. Hani ilk gelen misafirler de benmişim herhalde. O yüzden şey dediler. Abi ilk gelen sensin. Bundan sonra istediğin zaman gelebilirsin. dediler. Başka arkadaşlar bana iftara geldi. Bir iftara gittim, bir de iftara geldiler bana. Ramazan o şekilde kapattım.
Evet, gerçekten o şekilde güzel oldu. Ben de hocam bir yerlere gitmedik. Yani genelde zaten evde kalma şeyimiz oldu. Evet, bir yerlere gidemedik. Evet. En son bir sevdaların annesine falan gitme şansımız olmuştu. Onun dışında ben bir işe gittim. Sen işe başladın galiba Adem.
Başladım. Pazartesi günü başladım.
Ben de böyle bazı günler gidiyorum, bazı günler gitmiyorum şeklinde ilerledim.
Evet.
Siz nasıl bir hocam şey gidiyorsun, işe servis mi geliyor?
Servis geliyor. Herkes bir koltukta oturuyor. İki kişi iki koltuk yan yana olur ya. Şehirler arası otobüs gibi bizim servis. Herkes bir koltukta oturuyor.
Çok güzel, süper.
Maskeleri takıyoruz. İş yerinde bir maske hakkımız var. Ben genelde evden takıp gittiğim için tabii iş yerinde bir defa aldım. Başlayalı. Ama her gün alabiliyorsun yani. Klimalar çalışmıyor tabii, sıcak. Ama bizim arkadaşlar bir tane ayaklı vantilatör bulmuşlar. Bir arkadaşın evinde varmış.
Evet.
O getirmiş. Onu kurmuşlar odaya. O şekilde çalışıyorum. Maskeyi de genelde işte böyle odanın dışına çıktığımız zaman bir yerlere giderken, lavaboya falan
peki,
giderken.
Peki hocam, maske olayını nasıl bir maske kullanıyorsun? Marketten mi aldın? Yoksa iş yerinden verdiler mi?
Yok. İş yerinden verilen de şey. Bu şey gibi selpak peçete gibi bu. Yani onun benzeri, hani lastikleri kulağa takılan şey var ya, bastonu çektim ya. Maske ondan. O maskeden.
Peki Adem abi, sana şey de oluyor mu? Ben onu fark ettim bu aralar sırf bunu yaparken. Maske taktığında ecolocation'ında bir değişim
oluyor.
Yani
oluyor.
Ne düşünüyorsun? Ben
oluyor. Ben de ilk başta bayağı oluyordu. Şimdi biraz açtım onu. Ecolocation yani şey yön bulmakta zorlanıyorum. Sanki böyle şey. Ama bana aynı şey bere takınca da oluyor. Ben o yüzden bere takmayı sevmiyorum. Bere bana gelen sesleri tutuyor. alıyor bana gelen sesleri. Benim kulağıma gelen ses miktarı düştüğü için, yani ona bağlıyım ben tabii. Maske de sanki önümü kapatıyor gibi değişik bir izlenim veriyor. O da
sanki böyle yürürken navigasyonu biraz olumsuz etkiliyor.
Tabii etkiliyor, biraz yani etkiliyor bana. Aynen. İşte ama ben şu ilk gün daha çok zorlandım. Şu iki gündür yani.
Evet, bir süre sonra alışıyorsun.
Yavaş yavaş alışıyorum.
Aynen. Bir süre sonra ona alıştım mı ben de fark ettim ama ilk zamanlarda
bayağı etkiledi zamanlar.
O şeyi çok ben fark ettim ilk zamanlarda hocam yani. Biz sanki belli bir zaman sonra şey hissettim. Birazcık garip geldi yani.
Evet. Yani şöyle tarif edeyim. Hani normalde yürürsün ya. Kaldırımın ilk gün kaldırımın bir öbür tarafına bir öbür tarafa gittiğimi fark ettim.
Evet. Yani o ilk başta o bayağı bir şey oldu. Onun şeyi. Ama zamanla şey yaptım Adem abi. Zamanla biraz daha oturdu yani. Ama evet, yine de hala sağlam.
Var. Hala şey yapıyor. Bende de aynı.
Evet, sen de onu hissettin değil mi Adem?
Hissettim.
Yani bir şey oldu yani.
Hissettim.
Aynen o şeyle biraz daha. Peki bununla ilgili nasıl önlemler alabiliriz sence? Mesela bu konuda geçen bugün güzel bir yazı okudum hocam. Onu biz iftar programında da konuşmuştuk Müşide'yle. Sağırlar için ciddi bir sorunmuş. Çünkü dudak okuma problem yaşıyorlar. Yani.
Ama şey gibi bir şey yaptıklarını hatırlıyorum. Sanki Onur bir ara öyle bir şey paylaşmıştı. Dudak okunabilen maske üretildi gibi. Öyle bir şey paylaşmıştı bir ara.
Değil mi? Şeffaf maske diye bir şey maske. Var mı? Nasıl oluyor? Onu ben de bilemiyorum.
Onu ben de anlayamadım.
Nasıl bir yöntemle diyorlar o şeffaf maske? Ben de bilemiyorum. Ama öyle bir şey olsa gerçekten güzel olur.
Tabii tabii.
Ve sağırlarla belki bir ara Onur'la konuşup onlar nasıl bir şey. Çünkü Onur mesela çok dudak okuyan bir
tabii, aynen.
Kişi. Onu bir ara konuk edip hocam bunu sormak lazım. Yani evet. Ne gibi beklentileri var. Önemli bir konu çünkü. Yani sağır birine çünkü tüm iletişimi onu özellikle dudak okuyarak iletişim kuran epey bir insan var hocam. Yani.
Bir de bak şimdi aklıma geldi. Şimdi kulağa takılan maske var ya, kulağa takılıyor lastikler. Kulak kepçesini birazcık ileriye çektiği için kulağın şeyi düşüyor. Yani duyma şeyi birazcık düşüyor.
Evet, evet.
Belki yani şey denemek lazım. Arkadaşla gitti memleketi, alacaktı onu da. Bana ayırmıştı bir tane de, unutmuştu iftara gittiğimde. Bir tane maske kafa arkasından lastikleri yani kafana geçiyormuş gibi kulaklara falan takılmıyor. Belki o daha rahat şey sağlayabilir. Echolocation'da evet. Falan.
Ya o gerçekten şeyde bile bir sorun yaşıyoruz. Aslında o maske duyuyor mesela karda falan da yürüyemememiz aslında bir ona benzeyen bir şey değil
mi? Tabii.
Ben şemsiye kullandığımda bile bazen onu hissediyorum hocam.
Şemsiye zaten şöyle hani iki nasıl diyeyim her tarafından biraz aşağıya doğru eğik ya. Tam şey kısmı yukarıda, sapının tutun kısmı daha şeyde yukarıda. Şemsiye böyle bir şey gibi kafana belli bir ölçüde kapatıyor, tamam mı? Yukarıdan da olsa. O da bir takım ses, yani ses şeylerini engelliyor aslında.
Aynen, aynen.
Ya tamamen engellemiyor ama düşürüyor.
Gerçekten o noktada önemli derecede etkiliyor evet. Şey olması vesaire. Ve bu konuda nasıl bir acaba bununla ilgili de körcül teknikler nelerdir üzerine? Bu başlı başına bir rehabilitasyon konusu.
Tabii tabii.
Üzerine akademik çalışmalar yapılabilecek
bir konu.
Düşünmüşümdür. Biz bunu şeyde de biliyorsun konuşmuştuk. Kulaklık taktığında
aynen.
Zorlanıyor çünkü. Buradan ben şunu görüyorum hocam. Bu arada arkadaşlar tekrar şeye baktım da bir taraftan onun şeyinden biraz bu etiketi oluşturmayı başardım. Engelsiz erişimli saatler yazıp paylaşırsanız o etiketten yazdıklarınızı görebilirim. O etiketi açtım şu an. Bunun üzerinden eğer tweet atarsanız görürüm. WhatsApp'tan, Skype'tan yazarsanız onu da görürüm. Ama şey biz hatırlıyorsun Adem abi şeyi çok konuşmuştuk seninle. Kulaklığı kişiyattan müzik taksak acaba yürümesi ne kadar etkilenir falan bunu konuşuyorduk hatırlıyorsan.
Hatta yani kulaklık etkiler. Şimdi dün eve geliyorum. Arkadaş da var. Dün arkadaşla beraber geliyoruz. O beni kapıya kadar bıraktı. Hani ben bırakmasını istemedim ama o da evde zaten benden 2-3 dakika arkada. Buradan doğru giderim ya beraber yürüyelim dedi. Şey var, mahallenin tam burada inşaat çalışması vardı. Beton
atıyor. Evet, hala işte şu an bizim karşımızda hocam. Yani.
O sesler, mesela o tür sesler çok Echolocation tamamen durduruyor. Ben hatırlıyorum bizim arkadaş Mahmut vardı bir gün yanımda. Okulda yürüyoruz, asfalt kırıyorlardı. Mahmut oturup bekliyor. Ben oturup beklemiştim makine sussun da benim yürüyeyim şuradan.
Yani hakikaten bazen o duruma geliyorum hocam tabii. Ve ben onu en çok şeyde yaşıyorum. Önümden bazen çöp arabası gidiyor. En gıcık oldum çünkü o bir de yavaş yavaş gidiyor. Önüne doğru. Geçsem yanıma tekrar geliyor. Doğru. Geçip gitmiyor. Evet. Yani kabus. Tam bir kabus. Yani yolumu değiştirmeyi tercih edeceğim. Bazen öyle şeyler oldu. Gerçekten en büyük şey o noktada oluyor. Çünkü ben orada şunu anladım. Görmek aslında bir tek gözle olan bir şey değildi. Orada ben çünkü ben o yanaklarım bile demek ki o maske kapatıyor o bile görüyormuş.
Tabii.
Yani o noktada hocam hani şey
yani. Da,
etkiliyorsun yani.
Maskeden nefret ediyorum.
Tabii senin daha gibi klostrofobikler daha da fazla
tabii etkili. Daha şey daha yani şey. Ama birçok arkadaş şikayet yani şikayet. Maske takmaktan.
Ya ama hocam hani bu görenlerde de mesela BR ile konuşuyorduk. Ben de diyor maske taktığım zaman kulaklık takmıyorum çünkü etkileniyormuş yani hani bir şekilde yürürken.
Evet evet.
Ama bununla ilgili biz hani belki bununla nasıl sonuçta burada şu an takmamamız da yanlış. Çünkü bu durumda kendimiz hasta olmayabiliriz ama başkalarını hasta edelim.
Aynen.
O yüzden bir şekilde onu hatta belki de zorunlu olacak birçok 45 ilde zorunlu halde hocam.
Doğru. Yani evet.
Belki
evet.
İstanbul'a da gelecek falan.
Evet. Hatta şey diyorlardı bugün haberlerde. Hı-hı. Anadolu'da daha çok yoğunluk arttı. Bunun sebebi de İstanbul'dan memleketlerine gidenler olabilir diye.
Evet evet. Bugün Sağlık Bakanı açıklama yapıyordu. Hı-hı. İstanbul'daki vaka durumu işte 600-500. Hani o civarlarda günlük ortalama 15 günlük şey veriyor. Evet. 3 günle birlikte ama ne bileyim bir Diyarbakır'da kat ve kat artıyor. Dramatik tabii. Artıyor yani.
Evet.
İşte 40 mesela Konya'yı gösteriyor. 10, 40, 80 falan öyle gitmiş yani.
Evet.
Şimdi tam rakamları tabii afaki söyleyebilirim ama hani o da ciddi bir artış olmuş oralarda.
Tabii.
Bu noktada bizler de onun bir parçası olarak yaşıyoruz. Ama hani şey açısından ben hep mesela şöyle bir söylenti var ya kör biri daha fazla dokunur sokakta giderken. Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum.
Yok ben de
sen de mesela acaba bir şey gidiyorsun, geliyorsun. Ben sürekli markete gittim. Mesela ekstra sizce bir kör nereye dokunuyordur mesela yolda giderken? Bir düşünün.
Şimdi ben düşünüyorum. Mesela işe gidiyorum. Servise binerken servisin kapısına isterseniz dokunuyorum. Kolum dokunuyor.
Tabii ona dokunuyorsun.
Yani yerime oturuyorum binip. Ya da bugün işte sabah pastaneye gittim. Kartımı verdim. Şifresiz çekebiliyorlar zaten.
Aynen.
Şifresiz çekti zaten.
Hatta hocam artık ben onu bile öğrendim. Siz dedim tutun diyorum. Ben kendim kartımı oraya dokunduruyorum. Tık çekiyor.
Çok tamam. Güzel ya.
Artık onu öğrendim. Ya siz getirir misiniz diyorum. Getiriyor ona bile vermiyorum kartı artık. Yani onu öyle açtığımı düşünüyorum. Ben mesela geçen Sevda ile Üsküdar'a gittik. O bizim sevdiğimiz yere gittik Adem abi. Nargile yoktu ama.
Nargile evet.
Balık ekmek yemiş olduk. arkadaşlar Üsküdar'da Adem abi bizim çok sevdiğimiz bir yer var. İki Yaka diye bir yer. Tam Ümraniye metro durağının karşısı desek yalan olmaz.
Aynen öyle.
Üsküdar'la Kız Kulesi arasında. Üsküdar metrosundan çıkın dümdüz geriye doğru Kız Kulesi'ne gidiyormuş gibi yapın. Mesela vapurdan indiğinizi varsayın. Diyelim ki Beşiktaş'tan geldiniz. Vapurdan indiniz. Sağa dönüyorsunuz. Bayağı bir yaklaşık bir 700
şey metre. Şöyle rahat bulabilirsiniz isterseniz. Sormanız gerekirse Şemsipaşa Camii var orada. Kuşkonmaz evet. Camii diye de geçiyor.
Ay onun hemen karşısı değil mi Adem?
Yok onu geçince sağınızda böyle cam şey başlıyor. Yani camlar başlıyor dükkan. Yani kapalı yer başlıyor.
O ve kapalı yerlerin en başlarında zaten.
Kapalı yerin böyle bir yer var arkadaşlar. Kapı ama biraz içeride çukur gibi. Yani şeye göre düz bir cam böyle düz devam ederken duvar, o cam duvar. Kapı çukur gibi biraz içeride geliyor ve inişi yokuş gibi. Küçük bir yokuş gibi.
Aynen öyle. Doğru.
Öyle bir şey var. Ben oradan
doğru. Çok mantıklı arkadaşlar. Tam orada dükkanlar kapalı yer. Yani deniz bitiyor. Sanki denizin önüne geçiyor o kapalı yer. Bir tek o arada bu arada. Geçiyor ve orada hemen sağda bir iniş var ve içeriye kadar çok büyük ve çok da çeşitli bol her şeyleri evet. Var yani gerçekten.
Hele yazın deniz tarafında oturmak ayrı bir keyif oluyor.
Biz Seyda'yla deniz tarafında oturduk zaten.
Gece yazın şimdi şu an öyle bilmiyorum ama gece 2'ye kadar oturduğumu biliyorum ben orada. Çok güzel tatlı bir esinti oluyor ondan sonra. İnsanın kalkısı gelmiyor ya. Hani neredeyse şey diyeceklerdi bana biraz daha dursam herhalde. Hocam kapatıyoruz.
Evet yani neyse işte oraya gittik döndük geçen Çamlıca gittik baktım nereye dokundum. Şöyle düşün tabii biraz da dikkat ediyorsun etkili baston kullandığında zaten bastonun dokunuyor.
Tabii.
Yani sen öyle dokundum bir tek düşündüm şöyle baktım nereye fazladan dokundum diye ışığa bastım. O sayarsak yani bir o asansörün düğmesine bastım. Basmayabilirdin de biri olabilirdi. Veya birinin kolunu tutma o da dirsekten tutuyorsun zaten adamı. Yani
ben bugün ışığa bastım ama dirsekle bastım.
Yani dirsekten de şey insanları da dirsekten tutuyor. Zaten hemen metroya biner binmez de kolonya sürdük elimizin Sevda'yla. Yani kendi kendini şey yapabilirsin. O
tabii.
Korkmayın yani.
Tabii. Mesela yani. Ben şey aldım geçen gün. İşten gelince evde ondan sıkıyorum elime birkaç şey böyle. Bebak diye bir tane şey aldım. dezenfektan aldım, sprey. Hı. Ondan bir iki defa elime sıkıyorum. Bayağı da güzel dezenfekte ediyor. Yani kolonya da aynı işi gördüğü için aslında fazlını aldım ama hı hı. Sıkıntı yok. Bonus neyse değil.
Evet evet.
İş yerinde de mesela bir arkadaş şey verdi. Küçük kolonya şişesi. Sprey gibi böyle sıkıyorsun. İçine kolonya dolduruyorsun. Onunla elimi bir yerlere dokunduğum zaman bilgisayara falan bazen bakıyorum işte hı. Açmam gerekiyor, şey yapmam gerekiyor. Hı. Oraya dokunduğum zaman elimi bir kolonyayla bir dezenfekte ediyorum. Yani klavyemi normalde zaten arkadaşlar sabahları siliyorlar. Ben de ıslak mendil var şeyde. Onunla siliyorum şey başlamadan önce. Yani ekstra dokunduğum bir yer yok. Vallahi biz gayet güzel çay yapıyor arkadaşlar. Çay doluyorlar. İçiyoruz çayımızı falan.
Şimdi biz şeyle ilgili düşünüyoruz ne yapsak diye. Bu arada Talip abi iyi akşamlar demiş. Bir
iyi akşamlar
Engin hocam demiş. Sağ olsun bizi dinleyen yine birkaç sadık dinleyicimiz Talip
abi. Ben dinliyorum.
Evet,
sen aynı yapma. Evde olunca Sevda o radyo istatistiklerine girmiyor, tamam mı?
Evet.
ne diyordum? GTM'de şey düşünüyoruz. Şu an tabii ki biraz daha vakalar yüksek. Kabinlerimizi nasıl açarız ile ilgili düşünüyoruz. Şimdi oradaki en büyük sorun hocam şöyle bir şey var. Tabii orası küçücük bir alan.
Doğru.
Biri okuma yaptığı zaman, çıktığı zaman başkasına hani Allah korusun bulaştırmaması için ne yapabiliriz gibi böyle düşünüyoruz. Hı-hı. Şimdi klimaları da biliyorsun çalıştırmak tabii çok önemli. Çünkü klimalar filtreleri yani şöyle çalışıyor. Klima içerideki havayı tekrar tutuyor.
Doğru.
Özellikle toplu yerlerde. Bir kafamızda birkaç önlem geldi. Hayata geçirmedik ama bir tane şey düşündük. Biz dedik o klimayı nasıl yapsak. En son aklımda şöyle bir çözüm geldi Adem abi. Hı-hı. Aspiratör tarzı bir çözüm bulalım dedik ona.
Hmm.
Yani dışarıdaki camla orayı şey yapalım. Mesela biri çıktıktan sonra dışarıdan doğrudan içeriye havalandıracak bir sistem. Çünkü direkt cama değil ama hani öyle bir boruyla bir sistemle havayı dışarı iletelim. Havayı öyle koyalım. Kişilere eldiven zorunluluğu getirelim ve mikrofonların üzerlerinde bone ile her mikrofonu
çok mantıklı.
Çıkartak kapatırsak bayağı bir şey olur gibi böyle birkaç önlem düşündük kendimize.
Çünkü bir de şöyle bir şey var. Mikrofon dediğiniz gibi mesela kulaklık kullanıyorlarsa onu takacak başka biri diğerinden sonra.
Yo, o zaten hiç hijyenik değil de Allah'tan masaüstü mikrofonlarımız var Adem abi.
Evet.
Ama orada da şu var yani sen o mikrofonu ösüyorsun onun tükmüğü öbürüne gidebilir. Yani risk yani normalde sorun olmaz ama.
Aynen öyle.
Onu da şey düşündük işte küçük boneleri alalım mikrofonun sesini engellemeyecek şekilde her kullanıcı çıktıktan sonra onu atsın.
Doğru, mantıklı.
Bir de dezenfektan koyalım girişine falan gibi böyle birkaç kafamızda fikir oluştu ama henüz erken yani İstanbul'da daha binin altına düşmeden onu açmak kabinleri. Biz GTM'deyiz ama hani gönüllü okuyucularımız. Ama GTM bu süreçte Adem abi son derece iyi bir sınav verdik. Hatta ben sana şey söyleyeyim Adem abi mesela şimdi hemen onun ben sana rakamlarını vermek istiyorum. Bak şimdi kataloğa gireceğim. GTM'de Adem abi şöyle yapacağım. Şimdi tarihlerine göre girilen kitapları listeleme sayfamız var. Oraya açalım. Oradan bakıyorum. Başlangıç tarihini biz GTM'i 17 Mart günü kapattık Adem abi.
Evet.
Gün mesela hemen 17'yi seçiyorum Adem abi. 17 Mart.
Mart.
Ve bitişinde bugün seçelim. Yani 17 Mart'tan 17 Haziran'a kadar olan dönemde. Hani bu 3 gün açtığımız yerlere bakalım. Ara diyorum Adem abi. Bakalım GTM'e bu süreçte kaç kitap eklemişiz? Şimdi bunu ben bazen böyle bakıyorum ara hemen. Evet. Evet şimdi bakıyorum. Evet Adem abi toplam 1337 kitap eklemişiz.
Çok gayet güzel.
Evet. Yani bu arada
gayet güzel.
Gerçekten ben buradan hazır yeri gelmişken tüm gönüllü okuyucularımıza da teşekkür ediyorum. İyi bir rakam oluşturdu. Özellikle o evde kaldığı dönemlerde insanın o çok fazla kitap okudu. Ben bu kadar olduğunu bile düşünmüyorum. Yani 1300'ün üzerine çıkan. Kitabın içinde başka şeyler de var ama 3 aylık periyodu aldığımızda önemli bir rakam.
Evet.
Açımızdan ve bunun çoğunu şöyle yapıyordum ben Adem abi. Bir de şöyle zorlukları oluyordu. evden çalıştığımız için FTP'ye atarak dosyaları alıyoruz. Burada bugün GTM'deydim mesela. Bugün ne güzel 2 dakikada yüklediğim dosyayı o 4 saatte yüklüyor. Yani aşağı yukarı hocam en hızlı hali 1 saatte 1.5 GB falan diyebilirim. Yani hani o kadar yükleyebiliyor. Gerçekten ben şöyle yapıyoruz. Allah'tan bizim işte kısmi zamanda öğreneceğiz de ben kitapları işte şöyle bir fabrikasyon çalıştık Adem abi. Berre kitapların linklerini bana gönderiyordu. Ben onları indiriyordum. Seslerini falan arttırıyordum. Yapılacak şeyleri yapıyordum. FTP'ye atıyordum. Öğrencilere söylüyordum. Onlar giriyorlardı. Böyle bir böyle tam bir fabrikasyon şeyle giden bir yapı oldu yetendi. O yüzden hani insanlar tatil matil diyor da biz tatil falan yapmadık valla.
Doğru.
Bayağı bir şey yapıyor. O hani bizim açımızdan şey oldu Adem abi. Öyle bir dönem geçirdik. Evet. Ne yapalım? Bir müzik arası verelim mi?
Müzik arası verelim. Bayağı konuştuk. Açılışı iyi yaptık.
Evet. O arada da Meral'i yavaş yavaş davet edelim. Ben bu arada Zoom'u açayım. Meral'le dergi yazımızı ve genel olarak bu süreci biraz konuşalım.
Evet. Parçadan sonra geliyoruz.
Geçe zaman ki dediğim aynıyla baki öyle bir geçe zaman ki dediğim aynıyla baki birden dursun istersin seneler olunca mazi öyle bir geçe zaman ki dediğim aynıyla baki öyle bir geçer zaman ki günlere bakarsın katı katı üzerine çekersin perde yoldan geçenler var akşam gelenler nerede? Günlere bakarsın katı katı üzerine çekersin perde yoldan geçenler var da her akşam gelenler nerede? Kara yazı yazıldı sanma insanında kaderi böyle öyle bir geçer zaman ki dediğim aynıyla vaki öyle bir geçer zaman ki bir cevap buldun mu sorulara
yerde bak bir garip diyor ki nerede
ki öyle bir geçer zaman ki dediğim aynı lafa ki birden dursun istersin seneler olunca mazi öyle bir geçer zaman ki dediğim aynı lafa ki öyle bir geçer zaman ki.
Tekrar beraberiz. Alem abi bu arada şey bak bu fonun adı fon diye görünüyor. Hı. Benim önerim şey yap sen bunun adını. Engel Seçimi Saatler falan diye değiştir ki. Hı-hı. İnsanlar dinlerken Engel Seçimi Saatler programı dinlediğini anladı. Fon, fon radyo Engel Seçimi diye geçiyor. Bunu rename yaparsan öyle güzel görünebilir. Meral hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhaba herkese.
Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Ne var ne yok?
İyi. Yani her şey güzel, gayet yolunda. Sizde ne var ne yok?
İyidir. Bak öğretmensiniz ondan sonra böyle değil mi? İdari izindir. Evet. Rahat rahat talep ediyorsunuz ondan sonra yatarken. Böyle bir ilişki de var ha. Öğretmen ya bunlar.
Değil mi? Zaten. Zaten çalışıyor muyuz ki?
Yani bir de öyle. Bir de felsefe öğretmenisin ki Meral daha da zor bir durum yani. İki kere ön yargı yaşama olasılığın var. Bir felsefeci ne yapar?
Hani böyle sözel zaten hani alakasız bir şeyler. Hani bir işe de yaramaz baktığın zaman. Matematik değil.
Değil sonra mi?
Yani.
Aynen. Evet. öyle bir şey üzerinden gerçekten yürüyen bir süreç vardı. Ama biz bu süreci korona sürecini gayet verimli geçirdik. Hem Engel Seçim olarak hem radyo olarak hem Meral de Twitter'da gayet güzel bir etkinliklerimizi yaptı. 11 Mayıs'taki Twitch etkinliğimiz mesela hala oraya arada birileri yazıyor biliyor musun Meral'fa? Arada görüyorum ben. Birileri bir şeyler
evet,
yazıyor.
Evet bana etiketten. Da denk geldi ya. Evet var öyle bir şey.
o etiketten
çok da güzel oldu.
Hala devam eden yazanlar oluyor orada. Çünkü böyle değişik zamanlarda öyle karşılaşıyorum onlara ilgili. Gerçekten güzel bir etiket oldu. Evet ve Adem abi bu arada Eh Dergi'nin 76. sayısını çıkardık.
Evet gördüm.
76 yani 100'e doğru gidiyoruz. 100 ne zaman olacak o zaman? Hangi ay olacak?
Yani 2 yıl sonra oluyor herhalde değil mi? Tabii 24.
Tam 24 ay oldu.
Tam 2 yıl var.
Haziran 2022'de yani, mi olacak?
Haziran. Yani normalde Mart'ta yani. Olmuyor mu? Ama 100.
Evet, şimdi 100 olunca hani şey oluyor da hani.
Tam 24 Haziran mı? Temmuz mu?
Haziran ya da Temmuz ya.
Evet sözelciler.
evet işte kalınca ya olma ya sen matematikçilerin laf et. evet yani 76 sayımızı çıkarttık. Bu da bizim en çok önemli olan bence dergi için. Hiçbir ay bildiğim kadarıyla bakmak lazım tabii ama ara verdiğimiz bir ay olmadı diye biliyorum yani. Her
yok yok kadar. Özel sayı dışında yok.
Evet özel sayıları yapıyoruz Ekim'de. O da bir ara sayılmadı. O da bir emek oluyor yani o özel sayıları sayılmak, boş boşa.
Yazılar derleniyor. Ayrı bir sunuş yazısı yazılıyor. Yani hani o da şey bir evet. Sıfır bir emekle hazır bir şey gibi duruyor ama aslında öyle değil yani. O da hazırlanıyor.
Çünkü herkes en iyi yazılarını seçmeye çalışıyor falan. O özel sayının da kendi içinde bir güzel tarafı var dediğin gibi. Bu 76 sayı ve şu an mesela Meral şey düşünüyorlar sen de dergide işte önce Elif ve Deniz vardı ilk editörlerimiz onlardı ondan sonra ondan sonra sen editörlük yaptın Burak bir dönem destek oldu ama bunun dışında bir editörümüz oldu mu bizim başka editör olmadı galiba değil mi böyle gittik yani. dergiyle ilgili mesela beğenenler çok fazla var ama bir grup insan Eh Dergi fazla siz agresifsiniz diyorlar yani işte çok kavga ediyorsunuz insanların sen ne düşünüyorsun ya yani bu eleştiriler karşısında böyle şeyler bana arada böyle bazıları ima ederek söylüyor bazıları açık açık söylüyor bazen bize de yazdılar falan Sen ne düşünüyorsun bu konuda öyle başlayayım?
Yani ben zaten hani tepki aldığımız zaman demek ki bir iş yapıyoruz. Sonucunu çıkarıyorum ilk olarak. Bunun bir ses getiriyor olması. Yani gerçekten hani dergimiz biz hazırlıyoruz diye demiyorum ama gerçekten türünün tek örneği. Yani benim bildiğim Türkiye'de bu şekilde hani tamamen orijinal yazılardan oluşan, belli bir çizgisi, bir şey anlatma amacı olan, sağdan soldan işte engellilikle ilgili ilgisiz haberleri, bir şeyleri toplayıp ortaya sunan veya farklı amaçlar giden işte reklamda şuydu buydu gibi. Öyle bir tarzı olmayan tek dergi zaten. Bu haliyle yeteri kadar bence şey hani zaten ilgi çekici. Çok agresif olumlu eleştirilere evet bana da hani hem doğrudan hem dolaylı geldi. Yani saygıyla karşılamakla birlikte tabii benim verdiğim cevap şu oluyor genelde. Mesela şey diyorlar hani bu kadar durumları hani olumsuz, sanki işte hani biz çok öfkeliymiş, çok mağdurmuşuz, haksızlığa uğruyormuşuz sürekli gibi yansıtıyorsunuz diye. Benim cevabım hep şu olur, öyle değil mi peki? Yani haksızlığa uğramıyor muyuz? Yani evet öfkeliyiz ama hani bunlar yalan değil sonuçta. Ve o halde ya da işte hani niye böyle bir mağdur olduğumuz gibi bir resim çiziliyor diye soruluyor. Ben de aynen böyle cevap veriyorum. Çünkü mağduruz değil miyiz? Yani hani değiliz de biz mi uyduruyoruz? Bunu uydurmaktan ne gibi bir amacımız, bir kârımız olabilir sonuçta?
Ya işte hani...
Burada biraz cesur davranıyoruz sadece, açık davranıyoruz.
Aynen hani genel bize ya son dönemde ben onu çok farklı bir dergi üzerinden de görüp şey yaptım. Hani engel seçimdeki yazılarımıza senin yazına da oradan geleceğim. Fazla toplumla kavga ediyorsunuz. İşte yani daha barışçıl da halledebilirdiniz bu şeyleri gibi bir şey var. Hani insanlar o kadar da kötü niyetli değiller bunları size yaparken falan ama siz onları hep böyle saldırdıkça daha şey oluyor gibi. Ya ben böyle düşündüğüm için söylemiyorum ben. Yani genel olarak hani bu konu çok fazla bize geliyor farklı noktalarda. Bu hayatta onunla ilgili bir yazı yazacağım ben bu muhtemelen. Şimdi burada da söylemiş olayım ama sen genel olarak yani bu tür şeyler çok geliyor. Diğer grup da hani geçen onu şeyde de yazdım benim düşün sorguda da fazla yumuşak davrandığımızı düşünüyorum. Böyle ortada kimseye yaranamıyoruz bir taraftan baktığında ama.
evet bu da çok güzel. Benim bu da hoşuma gidiyor. Bayağı bir taraf çok sert, çok agresif buluyor. İşte neden daha barışçıl, daha sakin, daha yumuşak, niye alttan almıyorsunuz derken bir tarafta niye böyle hani şey yapıyor, niye daha çok bastırmıyorsunuz diye eleştirebiliyor. O zaman da bir yerden sonra şey demek kalıyor. O halde herkes kendi bildiğini yapsın. Hani buyur sen barışçıl bir şekilde çözebiliyorsan benim hissel olarak düşüncem şu yönde. Hani haksızlıkla, kötülükle uzlaşılmaz. Savaşılır. Hani bu hak verilmez alınır gibi bir şey aslında. İşte iyi niyet şeyine, kisvesine bürünmüş olması hiçbir şeyi meşru göstermeye yetmez. Yetmemeli. O yüzden hani uzlaşılmayacak bir durum var. Bir de şöyle bir durum var hani bu gibi çocuk olursanız şirinleri görebilirsiniz şeyi ne kadar gerçekçi. Bence hiç gerçekçi değil. İyi bir çocuk olarak şirinler görülmüyor. Yani gerçekten neyin ne olduğunu eğer haklı olarak birisi ifade edecekse ve bu anlaşılacaksa bunu yapacak kişiler biziz. Yani bizden başka hiç kimse biz yapamıyorsak veya yapmıyorsak biz burada işte haklıyız, burada bizim bir hakkımız var. Biz bunu demeyeceksek, diyemeyeceksek hiç kimse demez. Bunu da beklemek bence gerçekçi değil. O yüzden bunu yapacak olan biziz. Buradan da kaçacak bir yer yok diye düşünüyorum. Motivasyonumu da buradan alıyorum açıkçası.
Evet o konuda gerçekten yani şey boyutu önemli. Bir şekilde insanlar şöyle sanıyor ki bence en büyük yanılgıları onu o. Yani senin dediğin o şey işte çok iyi çocuk olursam şirinleri görürüm işte ilke galiba buna gibi böyle bir yazısı var değil mi bizim dergimizde yazdığı yazılardan biriydi o da. Yani sen çok iyi olursam insanlara böyle çok şey yaparsan falan onlar bir gün seni eline dışlamaz falan sanıyorsun ama yine de ilk durumda yine sen dışlanabiliyorsun. Ben bu şeye örneği veririm. Bu bir filmde. Hangi filmde o ya? Bu Schindler'in listesi olabilir ya da şu piyaniste o galiba olabilir bu Yahudilerde. Bazı Yahudiler şey yapıyor merak, polislik yapıyor filmde. O şeyleri yapmak için hani Almanlara yaranmak için ama onları da götürüyorlar gaz odalarına. Yani bir şey değişmiyor yani sonuçta hani onlara daha çok benzetmek kendini seni atlamıyor aslında. Hani fırsatını bulduğunda yine sen de şeye gidebiliyorsun. Bu da onun gibi
hatta geliyor. Hatta hani sırf yararı olmuyorun ötesinde belki hani günü kurtarmak açısından çok küçük çaplı yararlar getirdiği görülebilir. Ama orta uzun vadede de ben mutlaka kaybettireceğini düşünüyorum. Yani yarar sağlamazın ötesinde zarar verecektir mutlaka.
Evet maalesef ama bu her toplumda görünüyor galiba. Yani azınlık olan veya belli konularda aykırı şeyler düşünenlerin içerisinde en onlara zarar veren de galiba kendi toplulukları içerisindeki diğer insanlar oluyor sanki. Yani onlar böyle hayır siz bize zarar veriyorsunuz. Çünkü rahatlığı aslında biraz şey savunmak yani bu konuda aktivist düşünmek biraz rahat kaçırmak anlamına da geliyor değil mi? Yani biraz
tabii da günün konforunu
konfor alanını dışına çıkmak.
Terk etmek tabii. Aynen öyle.
Biraz buradan yazına gelelim Meral. Yine yani birileri bunu satır satır okuduğunda mesela şimdi bugün daha dikkatli okuyan biri ciddi tepki gösterebileceği bir yazı. Yani sen ne diyorsun? Toplumun yardımseverliğini mi engelliyorsun? Evet. Vicdan var, ahlak var. Bir sürü şey var ama sen böyle bir yazıya ya motivasyon kaynağın neydi? Belki oradan başlayabiliriz.
Yani benim buradaki iddiam aslında biraz ben de farkındayım. Hani dergi yayınlanmadan önce de hani önce sizle paylaşıyorum ya hatırlarsam şey gibi sormuştum, danışmıştım size. Hani burada kişisel şeyi, düşüncelerimi fazla ön plana çıkarıp hani belki radikal denebilecek bir noktaya mı taşıyorum acaba diye. Onun neyse ki hani ölçümünü yapabilecek, birbirimizi değerlendirecek güzel bir ekibimiz var. O anlamda doğru anlaşılmış olması güzel. Ama dediğim gibi bilerek veya bilmeyerek şeye açık. Hani manipüle edilebilir pekala. Hani sen toplumun hani iyi niyetlerine tam da hani böyle nankör falan derler ya. Tam da toplumun iyi niyetlerine böyle bile bile nasıl saldırıp nasıl suçlayabiliyorsun? Böyle iyi bir şeyi, güzel bir şeyi gibi denebilir. İddiam ilk bakışta radikal görünebilir ama benim kafamda tabii çok net, hani gayet akılcı bir şekilde kafamda oturttuğum bir şey. Genel olarak iddiam şu, ahlakçılık diye ortada dolaşan şeyin bir tür ahlaksızlık olması aslında. Radikal denebilecek iddiam bu. Ahlaksızca bulduğum şey de bizim son dönemlerde de benim daha çok dikkatimi çekiyor. Yükselen bir dalga olarak yardım etme, iyilik, vicdan, merhamet, iyilik yapalım falan şeyleri mesela çok fazla parlatılıyor. Çok fazla film yapıyor bunlar. Bunun şeyle ters orantılı olduğunu düşünüyorum. Yani karşınızdaki bir kişi veya grup ne kadar düşerse siz o kadar erdem bakımından yükselebiliyorsunuz. Buradaki şey çok çarpıcı. Yani bir insan ne kadar düşkün olursa, orada verdiğim örnekler de öyleydi. Hani işte fakir, zavallı, işte çok yalnız, hasta, yaşlı falan böyle abartı abartı bir zavallı yaratırsanız onun üzerine bir erdem inşa edebiliyorsunuz. Oysa karşı taraftaki düşkün olmasa sen işte iyi ve duyarlı bir insan nasıl olacaksın? Bu soruyu sormamız lazım diye düşünüyorum.
Orada yani, bisküvi örneğini çok güzel bir örnekti. Biraz onu aç istersen. Biliyorsunuz arkadaşlar bu herkes dışarı çıktığında neydi o hatta ürünün adı ya çok neydi ya?
Lupo'ydu.
Lupo muydu? onu almış falan. Böyle tweet'te tabii hashtag oldu
çok
falan.
Çok kolay oldu.
Yani nasıl olur da onu alır vesaire diye. Biraz aç istersen o boyutunu sen orada.
Olur. Kısaca hatırlatayım. Zaten şimdi oradaki asıl skandal, asıl sorun ilk olan sokağa çıkma yasağının 2 saat kala haber verilmesi insanlara. Bu zaten bir skandalın asıl boyutu bu. Bu esnada o panik vesaire karmaşa esnasında bir şey takılıyor kameralara. Bir adam işte bu atıştırmalık şeyi alıyor, Lupo'yu alıyor. Ve herkes şunu eleştiri de değil işte dalga geçme, aşağılama, bir nefret dili kullanımına kadar. Hani işte ya zaten hani virüs var, insanlar işte hastalanmaktan, ölmekten korkuyor, herkes sevdiği için endişeleniyor. Adamın derdine bak, hani atıştırmalık almak için gitmiş kalabalığın içine girmiş. Aslında eleştiri konusu bu ama dediğim gibi bu kadarla kalmıyor. Hani adamın oksijen israfı yaptığından bu şekilde bir alışveriş yapan bir adamın hani zaten hayatta kalıp kalmamasının çok da önemli olmadığına kadar müthiş bir şey başlıyor. Tabii orada şakalar, komiklikler falan filan. Ondan sonra şöyle bir bilgi geliyor. Hemen işte ertesi gün ya da bir gün, iki gün sonra. Adamın uzunca bir zamandır işsiz olduğu, büyük bir yoksulluk içinde yalnız yaşadığı ve evinde yiyecek hiçbir şey olmadı. Sokağa çıkma yasağının 2 saat kala bu haberi alması üzerine komşusundan gidip rica edip az bir miktar para iste diye. O esnada da makarna bitmiş bu arada markette. Bu nedenle o da öyle bir şey almış. Olay bundan ibaret. Şimdi bu verdiğim bilgiler söylerken bile hani biraz aslında beni şey yapıyor, hani değişik bir his rahatsız ediyor. Bu gerekçeleri sayarak adama bir gün öncesinde yapılan onca haksız söylemin geri çekilmesi sağlanıyor bir şekilde. Yani benim burada dikkat çekmek istediğim şey şu. Sizin bir adamın tercihlerine karışamayacağınız, saygısızlık edemeyeceğiniz, onun yaşam hakkı üzerine atıp tutamayacağınız konusunda bu denli acıklı gerekçelere ihtiyacınız olmamalı. Yani o adam çok düşkün olduğu için mi o ilk gün yapılan işte hakaretler, aşağılamalar, dalga geçmeler bu yüzden mi kötüydü? Hani yoksa işte adam diyelim ki normal maaşlı, işte maddi durumu iyi biri olsaydı o zaman o davranışlar o kadar sorun olmayacaktı. Yani o diğer örneklerde de öyle. Hani bununla ilgili çok fazla örnek var. Hepsini yazıya sığdıramadım ama yani bir insanın düşkünlüğü üzerine inşa edilen bir ahlak var karşımızda. Hatırlarsınız daha da önce o hani YouTube'daki kör taklidi yaparak evet, sosyal deney yapan arkadaşlar aslında aynı şey. Şimdi biz şöyle öğrendiğimiz zaman bu ahlak, iyilik işini hani karşımızda bir düşkün olacak. Bu düşkün aç olacak, yoksul olacak, hasta olacak, yalnız hani aklınıza gelebilecek ve ne kadar düşkün olursa o kadar iyi. Bunu tam anlamıyla böyle söylemek istiyorum. Ne kadar düşkün olursa o kadar iyi. Yani siz o kadar iyi olursunuz. O kadar yükselebilirsiniz. Bunun üzerinden tam olarak o YouTube'da yapılan şey de oldu. Hani kör kişi orada müthiş bir zavallılık örneği. Zaten hani izlediniz mi bilmiyorum. Sinirleriniz dayandıysa.
Böyle, ben duydum da tam izlemedim ya. Böyle herkes anlattı sonra dedim hiç girmeyeyim.
Kör rolünü oynayan kişinin de böyle sesi çok cılız çıkıyor. Hani böyle
tabii öyle
şey yapıyor. Ya. Böyle çok ezik yani. Hani iki kelimeyi bir araya getiremiyor filan. Mesela diyor ki bunlar oyun gereği arkadaşı. Ya işte kalk git buradan diyor. Ya hem kör diyor gelmiş çıkmış sok gelmiş yanıma oturmuş kalk git buradan diyor. Bu kör de, sapta kör olan kişi de şöyle tepki veriyor. Peki abi ben gideyim o zaman rahatsız ettim sizi falan diyor mesela. Yani normal şartlarda herhalde hemen hemen hiç kimse böyle bir tepki vermez. Peki abi özür dilerim ben gideyim. Hani zaten hakkım yok burada oturmaya. Siz rahatsız ettim kusura bakmayın falan diyor. Yani böyle bir kabalığa karşı. Şimdi o kişiyi o kadar zavallı göstermezse onun üzerine o sözde erdemi inşa edemeyecek. Sistemde şöyle bir sorun var zaten. Şimdi bu oyunu oynuyorlar. Çevreden de tepkiler geliyor tabii. Yan masada mesela oturan bir gruptan birisi müdahale ediyor. Diyor ki hani neden öyle davranıyorsun? Onun sana bir zararı yok sonuçta oturabilir. Hani rahatsız olduysan sen kalk gibi bir tepki geliyor çevreden. Haklı bir tepki olabilir orada. Sonrasında şeyi açıkladıkları zaman hani oyun bitip de biz aslında böyle bir sosyal deney yapıyorduk işte YouTube kanalımız var filan gibi o müdahale eden kişiyi açıkladıkları zaman o kişinin tepkisi şu oluyor. Ya öyle mi işte başta çok kızmıştım size ama siz ne güzel bir iş yapıyormuşsunuz. Çok tebrik ederim sizi. Siz nasıl duyarlı insanlarsınız böyle bir farkındalık oluşturuyorsunuz filan gibi. Şimdi buradaki bir diğer katmandan da hemen yeri gelmişken bahsetmek istiyorum. Hani dedik ya şöyle bir denklem var ters orantılı. Bir kişiyi ya da grubu alçalttıkça bir ahlak olarak onun üzerine yükseliyorsunuz. Gerçekte bir şey yoksa, düşkünlük hali yoksa herhangi bir bakımdan olmayan bir düşkünlük, yapay bir düşkünlük yarattırabiliyor bu kişilere. Mesela bu körle yapılan sosyal deney tam da bu. Aslında var olmayan, hani işte körün paraları karıştırması 5 lira uzatıyor. En zor karıştırılacak 2 para birim bu arada. 200 lira ve 5 lira. Hani boyutları
itibariyle. Efendim 5 lira 10 lirayı karıştırırsın da 200 lira ile 5 lirayı hakikaten ya. Yani bayağı.
Yani şimdi şeyi uzatıyor. 200 lirayı uzatıyor. Şey diyor abi 5 lira değil mi diyor. İşte bu yanındaki de alıyor. Tabii 5 lira diyor alıyor falan yani işte olay bu. Zaten olmayan bir ne diyelim bir tür yetersizlik hali. Yapay bir yetersizlik yaratılıyor. Yapay bir işte acizlik, bir şey kendini savunamama hali yaratılıyor ki bunun üzerine o işte sözde kafalardaki şeyi inşa edebilsin, ahlakı inşa edebilsin. Hani yoksa da artık karşı tarafın şeye gerekiyor, düşmesi gerekiyor. Çok tuhaf bir denklem, bir tür paradoks aslında bu. Hani felsefi açıdan da ciddi bir paradoks. O yüzden o soruyu özellikle sormak istiyorum. Yani karşı taraf sizin yardımınıza ihtiyacı yoksa, hiçbir bakımdan maddi manevi bir düşkünlük söz konusu değilse, siz de iyi bir insan olmak istiyorsunuz, iyi duyarlı bir insan olmak istiyorsunuz, bunu nasıl yapabilirsiniz? Bu, bence bu soruya mesela cevap bulabilecek insan sayısını çok merak ediyorum. Yani elinden şeyi çekip aldığımız zaman, toplumun geneli için söylüyorum, istisnalar olmakla birlikte. Yani bir insana, bir düşkün, hani bizde hep şey vardır ya, işte açları doyurmak, fakirlere yardım etmek, işte düşkünlere yardım etmek.
Peki yani, hiç fakir kalmazsa ne yapacaksın mesela, değil mi o zaman?
Evet, mesela orada iyilik boşa çıkıyorsa eğer, paradoks burada başlıyor. O zaman iyilik dediğimiz şey kötülükten beslenen bir şey. Hani kötülük yoksa iyilik de yok gibi, hani zıtlar vardır ya.
Şimdi o zaman ama veya şöyle bir soru yaklaşıyor. O zaman hiç kimse birbirine yardım etmesin mi abi? Hepimiz birbirimizi mi dövelim? Yani şimdi, yani sadece ya bu ne yapacağız? Yani bunun da çünkü şey de var. İnsanda hani böyle bir şey de var. Ben bir yazımda şey demiştim. Hani insanlar engellilik literatürü 70'lerle birlikte yardım kelimesini destek kelimesiyle değiştirdi. Bir de dayanışma kelimesiyle değiştirdi. O zaman bu gelen eleştirilerden biri, ya siz öyle iki kelimeyi değiştirince bir bok değişmiyor denildi. Yok, yani
şey
dili, biz yarın da dili konuşacağız aslında ama çok önemli farklılar. Sence yani mesela yardım ve dayanışma dediğimiz zaman, yani bu iki kavramı nasıl birbirinden ayırabiliriz? Belki oradan bir çözüm göster.
Yardım da diyeceksek hani daha işteş bir fiille, hani yardımlaşma. Burada esas olan karşılıklılık olmalı. Şimdi yardım etmek dediğiniz zaman hiyerarşik bir şey var burada. Hani üstten aşağı doğru, hani güçlüden güçsüze doğru, vardan yoka doğru, çoktan aza doğru. Yani burada bir hiyerarşi var. Ben zaten yardım ediyorum, iyilik yapıyorum dediğim zaman otomatik olarak şeyi ilan ediyorum zaten. Ben isteyeyim, sen aşağıdasın. Yani bunun başka bir açıklaması yok zaten. Hani ben sana iyilik ediyorum, ben sana yardım ediyorum demek, eşitsizliği onaylıyorum. Eşitsizliği tescilliyorum. Hatta hani belgelendiriyorum, ne diyeyim artık. Hani bunu kuvvetlendiren bir şey bu. O yüzden arada çok çok büyük bir fark var. Hiç hani karıştırılacak gibi değil. Yoksa şey değil tabii, hani insanlar yardımlaşmalı. Hani bana yardım eden bir sürü kişi var, olmuştur. Ben de ederim, birbirimize ederiz. Edelim de burada hiçbir sıkıntı yok zaten. Ama bir tarafın bir tarafa yardım etmesi şeklinde çok ciddi ve örgütlü bir hareket var. Hani bu sadece bizim ülkemizde mi böyle bilmiyorum ama yani o yazıda da bahsettiğim hani daha böyle ahbap hareketi falan da öyle ya. Yani çok akıl dışı haberler okuyorum. İşte küçük bir çocuğun hayatı 10 bin lira değerinde bir ameliyata bağlı. Bununla ilgili para toplanıyor, yapılıyor. Yani tabii ki yapılsın çocuğun hayatı kurtarılsın ama burada demek ki çok büyük bir sorun var. Demek ki
bir sahte çocuğun, bir tatmin elde ediyoruz aslında yani, değil mi? Bir taraftan baktığında onu kurtardık yani bitti. Bir sürü çocuk. Yani
tatmin oluyorsak bu işte bu çok büyük skandal bence. Burada ben acıklı bir şey okuyorum. Mesela işte hani paralar toplandı ve işte minik Ayşe hayata döndürüldü haberini okuduğum zaman benim canım sıkılıyor. Çünkü demek ki burada bir sorun var. Yani burada bir çocuğun sağlığını güvence altına alamayan bir sağlık sistemi var demek ki. Bu çok büyük bir sorun.
Aynen, Ayşe'nin şeyi toplanan yardımlara kalıyor. Ayşe'nin toplanamasa ben ya da de, o sosyal medyaya ulaşamıyor olsa o zaman.
Aynen öyle.
Senin bir yazın daha vardı böyle güzel, yine bu konuyu sen seviyorsun işlemeyi. Şimdi hatırladım, bir yine bir çocuk, öbür çocuk onun ayakkabısını mı boyamıştı? Neydi öyle
bir haber? Ayakkabısını şöyleydi. Burada yine aynı şekilde bir video paylaşılıyor. Twitter'da engelli olduğu söylenen bir çocuk var. Ayakkabısının bağı açılıyor. Başka bir arkadaşı da, engelli olmayan sınıf arkadaşı, yine küçük bir çocuk, gidip arkadaşının eğilip ayakkabısını bağlıyor. Olay bu. Fakat insanlarımızın yorumları, gözyaşları içinde izledim. Bu arada bu görüntüyü gören öğretmen de, bu çocukların öğretmeni de gelip bu ayakkabıyı bağlayan çocuğu alnından öpüyor. Yani yüceltiyor buradaki davranışı. Abartılı bir şekilde. Fakat gözden kaçırdığımız şey şu. Mesela o yorumlarda da vardı. Herkes İşte o ayakkabıyı bağlayan çocuk benim çocuğum da olsa, ben de böyle çocuklar yetiştirsem, ben de böyle bir öğretmen olsam, böyle çocuklar yetiştirsem diyor ama hiç kimse o ayakkabısı bağlanan çocuk olmak, onun kendi çocuğu olmasını istemez. Orada diyeceği tek şey var, aman hani Allah korusun. Yani onun...
O çocuğun adı bile yok yani. Orada.
Yok, o çocuk orada nesne. Aynen. Zaten o yazının adı da şeydi, nesneleştirilen engelli çocuk muydu, öyle bir şeydi. Yani şeyi çok fazla gözden kaçırıyoruz. Biz bir iyiliği överken, bir iyilik hareketini yüceltirken karşı tarafı soktuğumuz durumdan, o durumu meşrulaştırdığımızdan hiç haberimiz yok. Öyle, o şu hani atıştırmalık alan adam durumunda da öyle. Anlatıyorlar da anlatıyorlar. Öyle fakir, böyle yoksul, öyle acınacak durumda. Yani o adam da orada bir nesne aslında.
Tabii yani, hiç olayın işin dediğin gibi orada bir nesne. Ve orada hem o bisküvi olayında hem bağlanan çocuk meselesinde kişi nasıl bir psikolojiye girdiğinin farkında bile değilsiniz yani orada onu yaparken. Onu tamamen işin dışına atın. Bir de şunu engelliyor bu. Yani belki o çocuk orada herhangi başka arkadaşı olsa onun da bağcı çözüse bağlardı ya da öbürü onu. Evet. Doğal olması gereken bu değil midir? Ya arkadaşının çözülmüş veya ne bileyim şey gibi düşün. Bir arabanın bagajı açık kalmıştır. Uyarır mesela doğru gerçek dayanışan. Ya bir dakika pardon bagajınız açık kal. Böyle şeyler olur trafikte. Doğru bir ilişkide değil mi? Hani kimse bunu o şöyle veya böyle değil diye dalgınlığına gelmiş ama bunu engelli birinin yapınca olay olması da bir başka bir şey değil mi yani?
İşte bunu bir trajedi haline getirmenin verdiği zevk var burada. Benim iddiam bu yüzden biraz radikal. Yani oradaki trajediden bir insanın o düşkünlük halinden bir şey yüceltme. Yani yoksa bu kadar bu ahlaki ya da bence ahlaksızca olan zevk haz şöyle bir şey. Yani şimdi durduk yerde şöyle düşün. Diyelim işte biz dışarı çıkmışız arkadaşlarımızla işte siz paranızı evde unutmuşsunuz ama çıkmışız da ben de diyorum ki ya bende yeterli para var benden olsun yani yiyelim içelim bunu yapmışım ben burada çok büyük bir olay var mı aman da yüceltilecek bir şey
yok.
Arkadaşız paranızı evde unutmuşuz aramızı halletmişiz. Hı-hı. Ama şöyle olursa aynı miktarda yine ben para harcayacağım siz ben size yemek ısmarlamazsam açlıktan ölecek durumdasınız ve ben gelip size yemek ısmarlıyorum. Burada benim davranışım çok çok büyük bir şeydir artık. Yani davranış aynı bile olsa. Yani hayatını siz düşmedikçe tarzında. Ben yükselemeyeceğim. Yani birincisinde sıradan arkadaşlar arasında bir olayken ikinci durumda siz eğer açlıktan ölecek durumdaysanız benim oradaki müdahalem çok büyük olaydır. Yani bu şey sözü var ya hani çok dolaşıyor son zamanlarda ortalıkta da bir kez de ben söyleyeyim Victor Hugo'nun sözü. Siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz. Biz yoksulluğu ortadan kaldırmak istiyoruz.
İşte bu da işte radikal çok işte bunu da kimseye yapamayacağı için bu daha çok hoşa gidiyor. İşte bir kişilerine bağış yapalım oradan bilmem ne yapalım. Tabii onun bambaşka rahatları da var. O zenginler iş adamları da birilerine yaparken onu vergiden düşüyorlar tabii. Şimdi tabii iş kurumsallığa gidince gayet o çıkar net bir şekilde ortaya koyuyor. Bireyselde daha manevi çıkarlar söz konusuyken iş kurumlar üzerinden yürüdüğünde bambaşka.
Ama şimdi orada bile mesela maddi çıkar veya işte kurumsal imaj vesaire gibi çok somut çıkarlar varken bile onu böyle bir dramatik yardım kisvesine büründürme şeyi bir ihtiyaç gibi artık. Yani bu o kadar yüceltilmiş ki. Hani bu felsefeyi göklerden yere indirelim dediğim şey bu. Böyle bir ulvi aman yere göğe sığdıramıyoruz. Vicdanlar, gönüller, merhametler, işte iyilik hareketleri böyle paylaşımlar görüyorum. İyilik ulaşıcıdır. İşte gelin bugün birinin elektrik faturasını ödeyelim. Tabii dayanışalım da bunu bu kadar göklere çıkarmayalım. Çünkü burada çok net yeryüzünde önümüzde bir hakikat var. Acı bir hakikat. Sistemde haksızlık var. Sistemde eşitsizlik var. Ve biz bunu böyle aman da aman iyilikler yapıyoruz şeyiyle kapattığımız zaman hani değil yararı var mı yok mu? Biz zaten zarar veriyoruz. Bu sistemi sürdürülebilir kılıyoruz aslında bu şekilde davranarak. Ya şey mesela bu tam şey yapıyordu. Hani dedik ya sen dedin oradan aklıma geldi. Hani maddi çıkarı için yapsa bile bunu bir şey yapması hani hayır işi gibi göstermesi. Hı hı. Bir şey uygulama kullanıyorum. Alışveriş uygulaması. Bundan işte birkaç sene önce bir güncelleme geldi. Erişilebilirliği bozuldu. ben de yazdım. Hani sürekli kullandığım uygulama böyle böyle falan diye. İlginçtir. Bir hafta sonra falan tekrar güncelleme geldi. Hı-hı. Düzelttiler yani. Açıklama kısmında güncelleme ile ilgili açıklama yazıyorlar ya, orada şey yazıyordu. Bu güncellememizde tüm gönüllere ulaşabilmek için erişilebilirlik iyileştirmeleri yaptık.
Hakikaten ya.
Gönüllere.
Yani değil mi? Sanal marketin güncellemesi öyleydi yani. Tüm gönüllere. Abi ne yaptınız siz ya? Bayağı müşteriyiz yani. Hakikaten doğru. Öyle bir şey. Direkt yani.
Hayır, gönül işi olmadığını kendisi de biliyor. Hani ben orada müşteriyim zaten. Hani bunu kullanayım diye onu yaptığını biliyor yani. Ama sen... bunu böyle demek zorunda gibi hani. Gönül işi yapmıyoruz sonuçta. Yani de ama karşıda bir engelli varsa... Hani bu fırsat kaçmasın. Hani vicdanen de oradan da bir tatmin olalım. Bir azıcık süsleyelim. Hani yine bir göklere çıkaralım böyle. Hani basit böyle maddesel bir problemi.
Bana,
şey var.
Pardon, Talip abi yayınımız sürekli yeniden başlıyor diyor ama Talip abi o yayınımız devam ediyor, ben de şu an aslında duyuyorum ben bir taraftan. Tabii bunu da duyabiliyor musun? Şey yap, kapat aç radyo kulesini. Bazen öyle şeyler oluyor, o zaman düzelecektir. Çünkü bende şu an yayın var, normal gidiyor gibi dönüyor. Ve ben mesela bunu şey düşünmüştüm. Biz o benim için yetişkin eğitimde doktora sürecim iyiydi. Yani çok güzel okumalar ve bambaşka bir noktadan bakmamı sağlayan dönemimdir 2008'li yıllarda. Bir gün dedi ki o zamana kadar işte empati falan diyordu. Ve empati de demişti mesela, bir çeşit, o da bir üstünlük kavramıdır. Yani kim kimle empati kuruyor abi? Yani onun psikoloji üzerinden de konuştu. Çünkü hep bir alan veren meselesi var ve biz... engellileri hep alan konumunda tutmak istiyoruz. Yani bizimle empati kurulan, araştırılan, üzerine tezler yazılan, okumaları yapılan ama hiç o tarafta olan kişi olmuyor mesela. Ve o yüzden de senin verdiğin kararlar da önemsenmiyor. Hani ben mesela işin bambaşka bir boyutunu, bu ay size bir cevap niteliğinde bir şey yazmak istiyorum aslında. O da şey, aslında bunun yeniden üretilmesinde en az toplum kadar engelli birey de söz sahibi bence. Yani onlar da bunun böyle devam etmesini isteyen çok önemli bir kesim var. Kendini öyle aciz göstermek, onun üzerinden bir rant elde etmek. Evet. Yani bu ille kurumsal ranttan bahsetmiyorum. O da var ama bireysel rantın da olduğunu düşünüyorum. Yani o yeniden üretim karşılıklı oluyor bana göre sanki.
Yani o kavramlarla da sen söyleyince şu an mesela çok ilginç geldi bana. Bu kavramların bile mesela empati, duyarlılık bir yönden bir yöne doğrudur değil mi? Mesela engelli birey sağlam bireyle empati kurması diye bir şey hiç gündemde olmamıştı.
Yani empati toplumun yani... engelliyle empati kurması bekleniyor. Evet. Niye? Yani kim empati kuruyor? Sen seansa gittiğinde psikolog değil mi? Sen gidiyorsun, danışmana gidiyorsun. Bak yani orada bir mesleki bir şey. Evet. Danışmana gidiyorsun, hep diyor ki ay onlarla empati kuralım. Abi ya ne kuruyorsun? Hani,
ya işte burada da bir haddini aşma durumu var ama hadsizlik. Yani iyilik de böyle bir şey. Ben birine iyilik yapıyorum dediğim zaman burada hani çok devasa boyutta bir kibir de var. Hani ben yukarıdayım, sen aşağıdasın. Ben sana veriyorum. Yani bu hiyerarşi olduğu sürece burada bir şey var. Haddini aşma, çok ciddi bir haddini aşma durumu olduğunu düşünüyorum. Yani seninle empati kuruyorum. Sana duyarlılık gösteriyorum. Sana iyilik yapıyorum. Seninle ilgili bir konu benim vicdanımı rahatsız ediyor. Bu kendini üste görmek değil mi? Ya da hani daha hiyerarşik olarak büyük görmek.
Ya zaten öyle olmasa şey olur. Buna itiraz edenlerden ankör yaftası kolayca yapıştırılmasının sebebi bu
ya
aslında.
Şey zaten çok hızlı geçiyor. O örnekte şu detayı da söylemek istiyorum, ondan bahsetmişken. Hani şu adamdan bahsettik ya, market alışverişiyle ilgili. İki ayrı durumdan bahsettim. Bir gün önce nefret söylemine varıyordu. Hani onun yaşaması bile şeydi, oksijen israfıydı. Bir gün sonra müthiş bir acıma, gözyaşları içinde paylaştılar filan. Nefretten acımaya geçen o şey bir anda geçilebiliyor. Tam tersi de doğru. Acımadan nefrete de. Eğer onun o acıma şeyine, o kapıldığı duygulanıma, o yücelmeye eğer şey yapamadıysan, besleyemediysen onu, yani onun seni koyduğu aşağıdaki rolü güzel oynayamadıysan, merhamet edilen rolünü, orada bir hani çıkıntılık yaptıysan, o acıma anında o merhamet nefrete dönüşecektir. İşte küstah, ukala, nankör vesaire bir anda şeye dönüşebilir. Hani karşı tarafın kızmasıyla sonuçlanabilir. İkisinin hani birbirine geçişi çok hızlı oluyor. Bunu da gözden çıkarmak lazım. Yaşlılarla ilgili de aynı şey oldu.
Aynı olay orada da oldu. 65 yaş biliyorsun, yine birine hani şey yaptılar ilk başta. evde kal falan hani dalga geçtiler ya bir adamla. Sonra herkes bir şey çıktı. Ya o aslında işine gitmek zorundaydı. Yazık işte vergisi zorla dışarı çıktı.
Yani
orada o yapılan o yüzden yanlıştı yani. Yoksa yapabilirsiniz aslında ama işte bu adam çok zor durumdaydı. Mecbur çıkmak zorunda kaldı falan tarzına döndü. Yani o durumu meşrulaştırıyor gerçekten de. O boyutu oluyor insanlarda ve o iyilik kötülük üst basamakta olmak gerçekten tabii böyle düşününce şey bu da gelen eleştiri işte o zaman insanların tamamen hani size gerçekten destek olacak kişileri de alıkoyuyorsunuz. Yine aynı şeye geliyor yani aslında yine aynı eleştiriye geliyor Emel abi taraftan baktığında.
Yani bunun ama alternatifi var pek mümkün. Yani yazıda da söylediğim gibi hani böyle gönül falan filan gibi kavramlar yerine hani böyle ayakları yere basmayan gökyüzünde uçuşan şeyler yerine hak ve eşitlik mesela hani benim buna hakkım var. Benim hakkım için beraber çalışabiliriz, dayanışabiliriz. Yani ama bunun yolu şey değil, sen bana iyilik yapıyorsun değil, bu tahmini almadığın zaman yani aslında bu tam olarak bizim de vermemiz gereken bir cevap değil. Herkesin pek de böyle bir kendine sorması, sorup cevap bulması gereken bir konu. Yani şeyi çekip aldığımız zaman hakikaten boşta mı kalırız? İşte iyilik, merhamet, acıma bunları çekip alırsak boşa düşüyorsa bizim erdem anlayışımız orada zaten büyük bir sorun var. Sen bunun yerine bir şey koyabiliyor musun? Hani temel insan hakları gibi mesela eşitlik gibi yani bir bireyin temel hakkı işte yaşama hakkı, barınma hakkı, seyahat hakkı. Yani benim seyahat hakkım var mesela. Ben bu yüzden kaldırımın düzgün olmasını istiyorum. Bu benim hakkım. Yani burada şeye ihtiyacım yok benim. Bir lütufa ihtiyacım yok. Bunu böyle algıladığımız zaman oradaki hiyerarşiyi ortadan kaldırmış oluyoruz ama şey anlamında bir kaybımız yok. O zaman insanlar birbirine yardım etmesin de filan. Buradan bu sorun çıkmıyor işte. Bunun yerine çok daha etkili bir şey koyuyoruz. Çok daha gerçek bir şey koyuyoruz. Ama tabii şeydeki eğer bir insanın düşkünlüğünden beslenen bir ahlak varsa tabii onun besinini kesmiş oluyoruz. Ama böyle bir besini de keselim zaten bence. Bu çağda devam ediyor olması beni çok çok şaşırtıyor. Yani yeniden şeyleri mi icat edeceğiz? Hani yüzlerce yıl öncenin tartışmaları, hani hukuk, işte pozitivizm, daha doğrusu pozitif hukuk, işte eşitliği insan hakları falan hani yeniden bunları mı artık keşfedeceğiz bilmiyorum. Bunlar düşünülmedi mi? Biz hala işte ama zavallı adam noktasından bakabiliyoruz durumlar.
Ama hani bir taraftan da şey düşün, ahlak kuramında da biliyorsun çoğu insanın işte o cold work'ın klasik, sen daha iyi o süreci bilirsin, altılı bir ahlak şeyi vardır, seviyesi vardır. O da bir sürü insan hala ödül ceza boyutunda. Yani tabii. İşte başıma bir şey gelmezse iyi, o zaman yakalanmazsam kurtulamam. Yani öyle ya, için.
Tabii.
Ya da hani biraz daha içsel şey hukuki ama hani ya bu gerçekten doğru mu yanlış mıdır üzerine kaçımız düşünüyoruz ki ya? Ya bu gerçekten aslında doğru değil bunu yapmak yok ama bu tamam bu meşruysa yasaklıysa yasalara uygunsa ya da arkasından evet. Dolanıyorsam ben bunun hülle yoluyla çözüyorum yani mesela.
Yani evet bir de şeye, duruma göre topluma göre de çok çok göreceli bir şeyden bahsediyoruz ahlak derken. Burada zaten biraz hani paradoksal olan şey şu, onu sorgulamadan şu an mevcut hani ezberden ahlak budur, İşte yardım etmektir, merhamettir falan bunu sorgulamadan, yani buradaki bu riski almadan, hani ahlaka karşı mı çıkıyoruz riskini almadan gerçek anlamda bir ahlakı, bir erdemi tespit etme imkanımız hiç yok zaten. Yani burada yapmak zorundayız. Aslında şöyle bir denklem de oluşuyor. Bugünün değerleri, genel değerleri için söylüyorum. Ahlak dediğim şey ahlaksızlığın ta kendisi zaten. Kaldı ki bir hani bu anlamda dediğim gibi bir ahlaksızlık ilanı da bir erdem gösterisi olabilir. Hani böyle bir ahlakı reddetmekten bahsediyorum. Yani
evet. Evet,
anlatabildim bilmiyorum.
Aynen.
Kavramların ya, biraz yer değiştirmesi söz konusu.
Evet. Aslında. Ya bu tabii üzerine çok çok daha uzun tartışabileceğimiz konular. Ama bir şey daha ekleyeyim öyle dedim, bu acıma dedin ya biraz önce. Acıma da aslında insanlar genelde hani o psikolojik boyutunda insan o kişiye benzemekten çok korktuğu için acıyor aslında bir taraftan baktığında. Yani o kurbanla mümkün olduğu kadar ya benim de günün birinde böyle bir şey başıma gelseydi ne olurdum acaba duygusunun getirdiği bir üzüntü aslında ve yardım da mümkün olduğunca oradan uzaklaşma çabasıyla olan bir şey aslında bir taraftan baktığımızda maalesef öyle bir psikolojik boyutu da var işin. Yani çok da masum değiliz hani öyle bakmak lazım.
Yani, evet şöyle diyebilir miyiz acaba? Biz acımayla nefreti bastırıyor olabiliriz. Tabii. Ya benim de başıma gelirse şeyi bizi hani nefret etmekten alıkoyuyor aslında o anlamda.
Tabii yani zaten aynen öyle, o acıyarak veya ona yardım ederek şey klasik biliyorsun bir savunma mekanizması vardır. Ben onu çok derslerimde kullanırım. Adil dünya inancı diye geçiyor o tür psikoloji. Just world it is diye bir şey. World justice diye. İnsanlığın şöyle bir inancı var yani psikolojik olarak. Diyor ki iyi şeyler iyi insanların başına gelir, kötü şeyler kötü insanların başına gelir. Şimdi böyle okuyorsan meseleyi, yani bunu içsel bir bilinçaltı, kendini koruma mekanizması. Ya ben demek ki kötü bir şey yapmadım ki, başıma kötü bir insan olmadığım için başıma bu kötü şeylerin gelmemesi lazım. Bu durumda senin o kurbanı suçlamak zorundasın. Bu demek ki, yani bu durumdaysa bunu hak edecek bir şey yapmış olması lazım. Yani işte gece dışarı çıkmıştır tek başına. İşte başkalarına kuyruk sallamıştır. Ya da annesi babası şunu yapmıştır ondan böyle olmuştur. Hani o duygularda insanların birçoğunda bu var aslında. Kimi bunu açık açık söylüyor. Yani o da şöyle hani iş damarına bastığında açık açık söylüyor. Yoksa her an çünkü normalde söylerse o da kabul görmez. Yani kendisine de dışlanma olasılığı var. Ama hani fırsatını bulursa açık açık gayet dile getirebiliyorlar bunu. Ama engelli bir bireyde daha fazla şey duygusu yok nasıl olsa. Ya bu adam benim yerimi alır vesaire. Bana ezel duygusu olmadığı için bunlar ona benzemeyeyim yeterince. Ona benzememek için de onları kontrol altında tutayım. Mümkün olduğunca uzak durayım. Onlar bir tarafta ben bir tarafta durayım. Yeter noktası üzerinden giriyor. O yüzden acıma daha yaygın oluyor bence.
Zaten acımak, ona yardım etmek veya lütufta bulunma davranışında şeyi belirginleştirmek için, hani ondan uzak olma halini hani sabitlemek için, ben ve o arasındaki çizgiyi belki daha belirgin çizmek için, hani ben başka sen başka, hani bu abartılı yardım hareketleri, abartılı duygusallıklar, işte en ufak bir şeye hani böyle ah canım benim tepkileri. Hani ben başka o başka ayrımını daha belirgin hale getirmek.
Mümkün olduğunca tabii ben ve o çok farklıyız. Yani benim durumumla o aynı değil ki ben ona yardım ediyorum. Hani ben ondan farklıyım. Yani, insan evet. Dışı. Geçen haftaki ucubelerle ilgili bilmiyorum o kitabın tamamını okuma şansı olur mu? O da bu çok belirtiyor. Yani ben İnsanım o değil ama yani tabii bu çok uç yani herkes böyle düşünüyor anlamında söylemiyorum ama böyle okuduğumuz zaman da tabii böyle dedikçe daha çok bizden nefret edenler artacak birazcık çünkü öyle olunca.
İyi güzel o zaman.
Neyse çok güzel bir sohbetti Meral. Çok sağ ol katıldığın için. Buna devam edelim.
Ben de çok teşekkür ederim.
Bu tür şeyleri başka konularda da belki böyle analiz yorum yapmak lazım zaman zaman farklı şeyler.
Yapalım ara sıra evet. Benim de şey oluyor iyi geliyor zihnimi açıyor yani konuştukça çok teşekkürler.
Evet peki çok çok sağ ol katıldığın için.
Görüşmek üzere size iyi günler.
İyi akşamlar. Hoşçakal. Kapatalım. Evet Adem Hocam güzel bir müzik arası.
Bir müzik arası verelim. Orada sen şarj kablon varsa bir versen iyi olur çünkü ben almamışım yanıma.
Tabii ki hemen getiriyorum.
Ben bir parça geliyorum. Parçanın sonu geliyoruz.
Comprender todo el bien, todo el mal noche tan oscura, todo se me ha de volver.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después.
Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha de volver.
No estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Evet, parçamızdan sonra geldik.
Çok güzel bir sohbet oldu ve şimdi devam edeceğiz programımıza. Sevda bugün bizim için sağ olsun bekledi. Normalde çoktan uyurdu bu saatlerde.
Evet, çok uykum
geldi. İşte radyo reytinglerimiz bu yüzden düşük bizim.
Evet, daha kendi eşimiz bile hocam dinlemiyor. Ne yapalım programımızı? Evet.
Az önce şey diyordun, reyting sayılmıyor diyordun.
Evet, zaten etkilemiyorsun Zeyda. Ben de etkilemiyorum. Şu an kaç kişiyiz bakayım Adem abi. Ben hemen baksana rakamları açıklıyorum. Evet, hemen söyleyeceğim şimdi Adem abi. Dur bulayım. Shootcast. Evet, bakıyor. F5'e de basayım bir yanlışlık olmasın. Evet.
Kolum. Masaya kolumu vurdum.
Evet. 50 dinleyicimiz var desem de Adem hocam. 5. Yani 5 kişi yani.
İyi güzel.
50'nin katları.
50'nin alt katları.
Alt katları. Evet. Bu arada Meral'in sohbet çok keyifliydi. Dinlemekle yetindim. Çok hoştu. Çok dolu doluydu. Emeklerinize sağlık.
Teşekkür ediyorum. Gelmiyor musun? Sen nereye gidiyorsun?
Hemen gidiyorum.
Evet. Şimdi artık zaten 22.30 oldu sohbetimizde. Bayağı da şeyimizi açmış olduk. Bize bir konuk geçiyor demek ki Adem abi. Öyle düşünüyorum.
Aynen.
Bu arada bizim şeyimizde biliyorsun Ramazan programımızda bir kitap tanıtım köşemiz oluyordu. Felsefe köşemiz oluyordu falan. Bayağı kapsamlı program. şeyler yapmıştık. Bir hafta da bir dahaki hafta da bir şey yapalım hocam. Bir bilişim köşesi yapalım. Çocukları toparlayalım. Yine bir 4-5
aynen. Evet güzel diye olur.
Yeni şeyler çıktı mı?
Ne bileyim bir sürü şeyden bahsediyor. Yeni çıkan şeylerden işte tatilde yani tatilde derken bu süreçte bir takım Zoom etkinlikleri oldu onlardan. Çok aynen şey var ya.
Aynen konuştular. Bu arada NFB kongresi
evet.
Temmuz ayı içerisinde yapılacak. Ön kayıtlar bitti galiba ama hala kayıt yapılıyor mu bilmiyorum. NFB kongresinde biz arkadaşlar bir ihtimal onu Faruk'la da konuştuk. Belki bazı oturumlarını burada Türkçe'ye çevirerek simultane yayınlamak gibi bir hedefimiz var. Yapabilirsek gerçekten süper olacak o NFB kongresi süreci de. Diyelim Sevda hoş geldin tekrar.
Merhaba.
bugün sen Sevda kendi istedi vallahi ben bu sefer izlemedim. Bir yemek tarifi ben vereyim dedi. Aşkım hangisini vereceksin?
İki tane yemek tarifi vereceğim ama öncelikle gerçek anlamda yemek yapanlardan yani bu işi gerçekten çok güzel yapanlardan baştan hani özür dileyerek söyleyeyim. Çünkü yemekle ilgili hani en son iddiası olabilecek kişilerden biri. Benim sadece bu pandemi döneminde yemekle ilgili pek çok deneyim yaşadık. Pek çok güzel şey yaptık, yedik, ürettik. Tamamen üretimle geçen bir dönem oldu bizim açımızdan. Yani çokça mutfağa girdik değil mi tatlım? Yani
evet, beraber bir sürü şey denedik deneysel.
Aynen.
Ve biz zaten engelleyicimiz saatler yemek tarifleri de bizim için mesela mercimek köftesi yaptık, lazanya evet. yaptık, evet. öyle farklı farklı.
Yani engelleyicimdeki pek çok yemek tarifini gerçeğe dönüştürmeye çalıştık. Yani bir şekilde bir biçim kazandırdık. Engelleyicim iftardan sahur engelleyicimi saatlerde Ayşe çok güzel bir organizasyon yapmıştı ve her program için pek çok kişiyi belirlemişti yemek. Ya gayet profesyonel bir dönemdi. Ayşe'ye de teşekkür etmek gerekiyor. Onu unutmamamız gerekiyor. Çok güzel bir iş çıkardı gerçekten. Şimdi ben de bu pandemi döneminde zaten hani genel olarak hani hep tariflerini bildiğimiz ama pratik olarak kendimizin yerine getirdiği iki tane şey anlatayım o zaman. Hani tamamlayıcı olsun. Bir tane sebze çorbası, bir tane de hünkâr beğendi. Bunların ikisini de birkaç kez yaptığımız için yani deneyimledik ve yedik ve lezzetini de çok sevdik. O yüzden de paylaşalım istedim. Ben çorbacıyım. Önce çorbayla başlamak evet, istiyorum.
Çok güzel oluyor gerçekten.
Bir kere şunu söyleyeceğim. Ben sebze çorbalarını genelde özel olarak sebze çorbası yapmak yerine şöyle yapıyorum. Evde kalan mesela diyelim ki bir tane kabak kaldı, işte bir tane havuç kaldı, işte bir atıyorum bir tane ya da iki tane pırasa kaldı diyelim ki. Bunları aslında ilk başta değerlendirmek için sebze çorbasına giriştim. Şimdi baktım tek tek kalmışlar, ne yapacağım bunları hani? Atmak istemiyorum, yeni yemek de istemiyorum. Havucu belki yersin ama hani pırasayı yemezsin, kabağı öylece yemezsin filan. Bununla ilgili pek çok şey yapabilirsin. Şimdi onları da söylerim olmadı. Mesela şöyle, öncelikle sebze çorbasını şöyle yapabilirsiniz. Ben bu benim kendi yapışım. Hiçbir tarife bakmadan bunu söylüyorum size. Herhangi bir tarif okumadım. Bununla ilgili hatta Engin çok şaşırmıştı güzel bir çorba olduğu için. Öncelikle pırasayı, havucu, kabağı istiyorsanız öncelikle rendeleyebilirsiniz. Birinci seçenek bu. Her birini rendeleyebilirsiniz. Ya da rendelemek istemiyorsanız biraz uzun uzun ince ince doğrayıp hani belirgin bir şekilde iri iri doğrayıp direkt atabilirsiniz. Şimdi onun tarifini de söyleyeceğim. O yüzden böyle iki tarif veriyorum. Şimdi benim yaptığım şöyleydi. Ben öncelikle şeyleri bir tane tencerenin içine işte yaklaşık 3-4 kaşık zeytinyağı döktüm. Ve bu zeytinyağının içinde rendelediğim havuçları, rendelediğim kabakları ve pırasaları rendelemedim, minik minik doğradım. Onları güzel bir şekilde, hatta böyle bir tane de soğan. Önce soğanı zaten hani öldürüp üzerine bu sebzeleri koydum. Bunları güzelce pişirdim. Üzerine bir kaşık domates salçası, birazcık da biber salçası koydum. Hmm. Bir iki dişte sarımsak koydum. Güzelce bunları kavurdum. Ama öyle böyle bir yakma şeklinde değil. Sadece azıcık sularını salsınlar ve böyle bir hani yağdan geçsinler. Böyle bir yağı tanısınlar gibi kavurdum. Sonra üzerine tencerenizin büyüklüğüne göre ve sebzelerinizin bolluğuna göre karar verebilirsiniz. Ama ben mesela Engin'le ikimiz işte iki kişi olduğumuz için 4 kişilik bir yemek tasarladım. 4 kişilik bir çorba için. Aşağı yukarı tencerenin üzerine 8 bardak su ekledim. Üzerine tuz, karabiber ve tane kırmızı biber olabilir. Bunu güzelce kapattım tencerenin altını kısık ateşte. Güzelce yaklaşık 25 dakika, 30 dakika kısık ateşte ama çok harlı ateş değil pişirdim. Sonra bunu güzelce blenderdan geçirdim. Güzelce çırptım. Hiçbir tanesi kalmadı. Posası falan kalmadı. Güzelce çırptım. Sonra diğer taraftan güzel bir tereyağıyla, bol miktarda bir tereyağıyla ve yaklaşık bir yemek kaşığı naneyi çok güzel bir şekilde yaktım. Naneyi çok fazla pişirmemek gerekiyor. yakıp sebze çorbamın içine döktüm, boca ettim. Sonra bir taşın da nanesi ve tereyağıyla azıcık birlikte pişirdim. Ve böylece bir müthiş, mis kokulu, böyle buram buram sebze çorbası oldu. Ve sebze çorbasını böyle adeta koklaya koklaya yemek istiyorsunuz. O kadar nefis bir tat oluyor. Bunun için de evde mesela başka sebzeleriniz de varsa çok da güzel süslemeler de yapabilirsiniz. Mesela bizim evde yoktu bugün ama örneğin maydanozu minik minik böyle doğrayıp hani elinizle pinçak pinçak doğrayıp en son şeyi alırken tabağınıza koyduğunuz çorbanızı böyle maydanozu hafif onun üzerine ekleyebilirsiniz. O da bir çözüm. O da çok güzel bir yol olabilir. Çok yakışıyor çünkü o tür çorbalara ve mis gibi kokutuyor gerçekten. Sebze çorbamız böyle. Afiyet olsun.
Hakikaten alacağım böyle güzel oluyor. Yani
aynen.
O pırasasla kabağı normalde yesen o kadar sevmezsin.
Şimdi pekala ve bu kadar sebze çorbası yapmayla uğraşmak istemiyorsanız ama elinizde 2-3 tane tekrar sebzeniz var diyelim ki. Mesela ben şey yapıyorum genellikle, bunu siz de yapabilirsiniz. Yine kabağı böyle bir tane kabak mesela. Bunu güzelce rendeliyorum. Yine yağda hani geçiriyorum. Yağda pişiriyorum. Üzerine işte yine böyle tuzunu, biberini, karabiberini, nanesini, ne istiyorsanız kekiğini falan da katıp üzerine de 2 ya da 3 tane yumurtanızı kırıp böyle hafif minnacık da, çok az minnacık da bir un ekleyip nefis bir omlet çıkarabilirsiniz ortaya. Bence bu da bir fikir olabilir. Böylece kabaklı sebzeli omlet yapmış olursunuz. Havucunuzu da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Farklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Pırasayı yani bence şöyle, pırasayı da salata gibi kullanabilirsiniz. Yani pırasanın dış kısımlarını alıp böyle minnak minnak soğan mantığıyla doğrayıp salatanıza katabilirsiniz. Yine değerlendirebilirsiniz ama bütün bunları yapmak yerine daha uzun süreli gidecek olan yaklaşık 3 gün falan yiyebileceğiniz bir sebze çorbası öğretmeniz daha iyi bir fikir olabilir diye düşünüyorum. Bu sebze çorbamız, tabi sebze çorbasıyla doyulmuyor yani maalesef. Hani çünkü insanın yani yedikten birkaç saat sonra içini kıyıyor. Çünkü sebze çok çabuk acıktıran bir şey. Onu böyle dolu dolu ağır bir yemekle taçlandırmak gerekiyor. Biz de bu kez evde çok sevdiğimiz, tadını bayıldığımız bir hünkar beğendi yaptık. Oldukça da iddialı bir yemek ve benim bu pandemide ilk defa yaptığım bir şey, bir hünkar beğendi. Hünkar beğendinin birkaç aşaması var. 3 aşamalı bir yemek aslında. Oldukça da zahmetli bir yemek. Şimdi birinci aşaması şu. Yaklaşık 5-6 tane küçük orta boy patlıcanı böyle üzerine aralıklı aralıklı çeşitli aralıklarla çatalla delikler açarak fırın tepsisine ve yağlı kağıdın içine böyle yerleştirerek onları yaklaşık 25-30 dakikada bir közlememiz gerekiyor. Birinci aşama bu. Bunu közlememiz gerekiyor. Sonra közleme işlemi...
Delikler açtık değil mi?
Evet. Közleme? Çünkü o patlamasın ki patlarsa şey patlıcanın formu da bozulur. Gayet keyifsiz bir şey olur. Ve sonrasında da patlıcanlar 30 dakika, 25-30 dakika közlendikten sonra hemen borcamdan çıkarıp kenara alıyoruz ve yaklaşık bir 15 dakika soğumasını bekliyoruz. Bir kere böyle bir süreç var. Ardından soğuduktan sonra kabuklarını soyuyoruz. Zaten güzel soyuluyorsa o patlıcanın kabukları çok iyi közlendiği anlamına gelir. Kabuklarını soyduktan sonra patlıcanları böyle küp küp doğruyoruz bir kabın içine. Onlar bir yandan soğumaya devam etsin. Biz de zaten patlıcanları közlemek üzere fırına atarken yarım saatimizi orada boş boş oturarak beklemiyoruz şu an beklediğimiz gibi. Biz de orada başka işler yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Öncelikle bir tane kabın içine 3-4 kaşık zeytinyağı ya da sıvı yağ hangisi varsa onun içine 2 tane küp doğranmış soğanımızı atıyoruz ve soğanları kavurmaya başlıyoruz. Soğanlar suyunu çekip müthiş bir koku ve çıkardıktan ve karamelize olduktan sonra üzerine evdeki yeşil biberlerinizi ya da yeşil biberiniz yoksa bir tane dolma biberi, minik bir doğradığınız dolma biber ya da yeşil biberi katıyoruz soğanın içine. Biraz da öyle kavuruyoruz. Onun üzerine yine 2 tane çekirdekleri çıkarılmış ve küp küp doğranmış 2 tane domates doğruyoruz. biber salçası ve domates salçası birer kaşık ekliyoruz. Bunları güzelce pişiriyoruz. Sonra bunları pişirdikten sonra üzerine yaklaşık yarım kilo ya da 750 gram kuzu kuşbaşı, minik minik doğranmış kuşbaşlarımızı ekliyoruz ve etin suyunu çekinceye kadar pişmesini sağlıyoruz. Zaten et önce bir cıp cıp cıp tencerenin içine su bırakıyor. Ardından suyunu çekiyor. Sonra bu et sularını çektikten sonra biz etin üzerine yaklaşık 2 bardak şey ekliyoruz. Su ekliyoruz. 2 su bardağı su ekliyoruz. Ondan sonracığımı birazcık da tuz eklersek, azıcık da taze çekilmiş karabiber eklersek taneli. Sonra yaklaşık 30 dakika belki 40 dakika etin hangi türde olduğuna bağlı olarak tencerenin altını kısıyoruz ve o eti güzelce suda pişiyoruz. Yani pişiriyoruz çünkü etin tamamen pişmesi çok önemli ki patlıcanla buluştuğunda bir daha onun pişmesiyle uğraşmayalım diye. Sonra zaten etinizin piştiğinden emin olun, suyunu çekiyor zaten. Bir tane çatalla alıp bakın, yani zaten pişmişse diri bir et değildir. Yumuşacık lokum gibidir. Evet. Ama kısık ateşte pişmesi çok önemli. Buna önem verin. Sabırlı olun. Sonra peki ikinci aşamamız da bitti. Patlıcanlarımız ve etlerimiz aynı süre içinde birisi pişerken birisi közlendi. Çıkarttık patlıcanları, soyduk kabuklarını, küp küp doğradık. Ardından başka bir kapta bol miktarda tereyağı yapıyorum ben. Tereyağı yapmasını çok sevdiğim için. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı tereyağını içine 1,5 ya da 1 kaşık unla önce kavuruyoruz. Unun o böyle bet bir kokusu var ya böyle, o gidinceye kadar güzelce, evet, güzelce kavuruyoruz. Sonra üzerine yavaşça süt döküyoruz. 1 su bardağı, 1,5 su bardağına yakın süt
beşamel
ve beşamel sos hazırlıyoruz. Aynen.
Ama yavaş yavaş dökmek önemli değil mi?
Aynen. Hem topaklanmaması önemli ve güzel güzel döküyoruz bunu. Sonra bunun üzerine o küp küp doğradığımız patlıcanlar vardı ya kenara koyduğumuz. Onu katıp ama böyle tahta kaşığın arkasıyla sert bir şekilde patlıcanların daha çok ezilmesini sağlıyoruz. Bu süre
zaten soyduğumuz için yeni yitirdi. Orada
tabii,
da ezildi.
Aynen öyle.
Küre haline geliyor.
Yani. Tabii. Sonra bunun üzerine patlıcanları güzelce pişirip kavurduk ya, yani şeyle birlikte. Beşamel sosla birlikte patlıcanları karıştırdık. Yine içine çok azıcık karabiber, birazcık tuz, ondan sonra hatta varsa evinizde muskat çok yakışıyor. Muskat bu tür yemeklere acayip yakışıyor ve hafif bir
muskat ne ya?
Bir tür baharat o da. Güzel bir baharat ama. Sonra şöyle o pişirdiğimiz eti biraz oradan, biraz da bu beğendiğimizden tabakları servis yapabilirsiniz. Ama ben bunu sevmedim. Dedim ki şöyle yapalım. O etle beğen eti önce borcamın içine döktüm. O et karışımını pişirmiştim ya sebzelerimle birlikte. Onu güzelce borcamın içine döktüm. O borcamın içine döktüğüm karışımın üzerine bir de patlıcanlı beşamel soslu sos şeyimi hazırladım. Yemek hazırlamıştım. Onu da onun üzerine döktüm. En üstüne de yaklaşık 1 su bardağı rendelediğim kaşarı da serperek her tarafına yayıldığından da emin olarak güzelce fırına attım. Yaklaşık 5 dakika 180 derecelik ya da 200 derecelik fırında 5 dakika pişirdim. Üzeri böyle hafif çıtır çıtır börek gibi oldu. Kesilecek kıvamda oldu. Sonra bunu güzelce dışarıya çıkardım. Ve yaklaşık 5 dakika falan soğumasını bekledikten sonra da düzgün bir şekilde bıçakla kesip spatulayla da tabağıma aldım. Böylece eti ayrı koymak, işte ne bileyim şeyi beğendisini ayrı koymak yerine böyle bütün tek parçalık ve leziz bir yemek ortaya çıktı arkadaşlar. Yani bunu bir başkası da yapsa eminim çok güzel olurdu. Çünkü zaten kullanılan malzemeler de harika. Bayağı parmaklarınızı yiyecek hale geliyorsunuz. Ve o şey tereyağının ve unun ve erimiş kaşarın çıkardığı koku zaten gel beni ye diyor. Siz de gidip yiyorsunuz. afiyet olsun herkese. Oldukça karmaşık anlattım ama gerçekten çok keyifli. Yapması da çok keyifli. Beklemesi de çok keyifli.
Fırında, yemesi de keyifli arkadaşlar.
Fırında çıkardığı kokusu da çok keyifli. Yemesi de çok çok güzel. Peki Hünkar Beğendi'nin yanına ne sunabilirsiniz? Böyle birazcık ağır bir yemek çünkü bir yandan da. Böyle biraz koyu kıvamlı dereotlu ağırlıkta, salatalık da içinde olabilir ama ağırlıkta dereotlu güzel bir hafif cacıkla nefis olabilir diye hayal ediyorum.
Tam benim aklıma geldi diyecektim. Çok güzel gider diye.
Değil mi? O, aynen. O ağır zaten.
Biz cacık, normal cacık yemiştik aşkım değil mi? Sen de normal cacık yapmıştık. Evet, ama mesela böyle dereotu çok yakışıyor. Böyle taze dereotuyla yoğurt hem de onun ağırlığını alıyor. Şöyle bir tehlike var. Yoğurt ağırlığını aldığı için siz bir tabaktan fazla yemeği isteyebilirsiniz. Çünkü gerçekten normalde çok oldukça ağır bir yemek. Yani
o ağırlığı mesela alıyor, size yüklüyor.
Evet, size yüklüyor gerçekten. Ama bence çok nefis, bence çok asil bir yemek. Bir kere mesela konuklarınıza son derece dekoratif bir şey sunmak istiyorsanız eğer bu yemeği yapabilirsiniz. Hem de gerçekten konuğunuz için gerçekten iyi bir emek ortaya çıkardığınızı da paylaşabilirsiniz böylece. Bence güzel bir yemek. Afiyet olsun.
Evet, gerçekten eline sağlık. Gerçekten ben yediğim için tatlarını da biliyorum. Özellikle çorba nefisti. İki farklı çorba yaptın aşkım sen. Böyle bir sebze çorbası. İkisini de farklı sebzelerden yaptın. İkisi de çok güzeldi yani.
Evet, ikisi birbirinden farklı.
O zaman şöyle, yani evde ne varsa sebze onu çorba olarak değerlendiriyor son kalanı. O da evet, gayet güzel oluyor bence.
Ama yazık yani. Sonuçta şey, mesela daha da zenginleştirmek için istiyorsanız hani sebze çorbanızın içine böyle, yani baktınız ki sebzeleriniz çok az, çok serin. Yani yemek serin gibi geldi size. Serinlik derken şeyden söz ediyorum. Sıcaklık koyu şeyden söz etmiyorum. Hani böyle yani fakir bir sebzeniz var elinizde. Az bir sebzeniz var ama fayda değerlendirmek de istiyorsunuz. Hani içine böyle bir avuç yeşil mercimek atıyorum. Böyle bir şey atıp daha da zenginleştirebilirsiniz.
Şey olabilir mesela.
Proteinlerinizi alırsınız.
Bir avuç mercimek ve hani böyle spagetti makarnayı yaparsın ama birazcık artar.
Aynen.
Onları da kırabilirsin.
Böylece şey oluyor makarna. Evet, kesinlikle öyle oluyor. Bu arada özellikle sebze çorbasını yapanlar için söylüyorum. Evinizde varsa mesela bu et su tabletleri var ya hani, hı-hı, hazır kullanılan tabletler. Hı-hı. Onlardan o 8 bardak suyun 6 bardağını önceden hazırladığınız bu et suyuyla da karıştırıp hazırlayabilirsiniz. Ya da mesela son zamanlarda çok duyuyorum ben, dolabın içinde kendi yaptıkları et suları saklıyor insan.
Ha evet
ya, o kemiği haşlıyor.
O şey, evet, onun sularını güzelce kalıba buzluğa döküyor.
Buz kalıbına döküyorsunuz.
Ha, aynen. O da çok iyi bir seçenek. Evet. Ve sebze çorbasını oldukça da besleyici hale getiriyor.
Ve normal piyasadaki et sularından daha sağlıklı.
Tabii şey, kendi hazırladığınız.
Kemikten şey, elde ettiğiniz o et suları.
Aynen.
Bu arada biz geçen Suzan'ın verdiği çorba tarifini de yapmıştık. Sütlü neydi?
Çeşmedil çorbası mıydı?
Çeşme bir şeydi. O da gayet güzeldi. Sütün de evet, çorbaya ne kadar yakıştı.
Evet. Onu direkt tariften baktık, yaptık. O şu an aklımda yok ama arkadaşlar o da nefis bir şey oldu ya.
Bu arada bu konuda nefis yemek tariflerinin tarif ara kısmı düzelmiş Adem abi. Bozuktu orası. Aklınızda olsun. Bir şeyleri aramaksın. Gerçekten faydalı olabilir. Güzel tariflerde olabiliyor. Bir sürü denedim. Yani poğaça denedik ama poğaçamız biraz yağsız oldu değil mi? Biraz
daha yağlı. Evet, çünkü bence ben zaten yaparken onu anladım. Tarifindeki yağı çok azdı. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. 7-8 su bardağı un isteyen bir poğaçaya bir su bardağı sıvı yağ olması tuhaftı bence. Çünkü annemden biliyorum, o çok yağ, sıvı yağ kullanıyor. Yani
sıvı yağ yerine tereyağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok lezzetli olur.
Evet, daha da güzel olur bence.
Evet. Evet, yani, margarin yerine diyorsun.
Aynen, ama şey, ben o poğaçanın en azından şeyini anladım ya, mantığını ve şeyini, ne kadar yağ alabildiğini anladım. Ben zaten yağlı bir aileden geliyorum. Yani benim ailem çok yağ kullanan bir aile. Hani çokça çörek, börek, işte kete mete yapan bir aile benim ailem. O yüzden yağa da alışkınım aslında, kullanımına da alışkınım ama hani dedim ki tarifi takip edelim. Kendi başımın dikine gitmeyeyim bu kez dedim ama çok içimize sinmedi poğaçamız. Yani çok güzel oldu aslında ama çok yağsız, yavan bir şey oldu. Başka ne diyebilirim? Afiyet olsun. Yani dediğim gibi tekrar ben yemek konusunda çok şey değilim. Hani çok bilmiyorum ama Dinliyorum, öğreniyorum yavaş yavaş.
Evet, saatimiz 22.51 olmuş Adem abi. İstersen böylelikle programımızı yavaş yavaş kapatabiliriz.
Sevda Hünkar beğendiği anlatırken şey geldi aklıma, öğrenciyken mandalin diye bir yer vardı.
Mandalin.
Pazar günü tavuklu beğendi çıkardı. Çok sırf onu yemek için giderdi.
Sevda hiç sevmezdi gerçi mandalini ama.
Size vardı ama ayıklar falan vardı.
Biraz pisti tabii yani hali kendisi ama o pisliği güzel işte. O lezzetli
evet,
olan
o pisliği. Evet o savaş yani savaş.
Savaş ve pis olması daha iyi.
Çok güzeldi.
Öğrenciyken neler yedik kimdi Adem abi. Hatta abi, bir şişko dürüm vardı. Kolda
biliyorum vardı, orayı.
Ya bizim... ben şeyi hatırlıyorum. O şişko diye yere gitmiştik biz. Aha. Arkadaşlar neyse dürüm istedim ben. Normal dedim ki hani bir dürüm hani. Bir, herkes bu arada bir buçuk dürüm falan diyor. Aha. Dürüm geldi. Benim şu an tek kolum kalınlığında. Hiç abartmıyorum. Ve şey ben dürümün neresinden tutacağımı bilmedim. Çünkü öyle uzun ki yani neredeyse benim kol boyumundan da daha da uzun. Dürümü böyle aşağı bacağımın arasında doğru sarkıtıp öyle yiyecek alanını oluşturdum. Yani böyle hafif göğsümün altı. Hatırlıyor musun aşkım?
Hatırlıyorum aşkım. Ondan tutulmayayım o dürüm meselesine.
Şey... bizim
ona kareli dürüm ne boru dürüm mü ne dedi?
Boru dürüm.
Zurna dürüm.
Ha. Evet.
Vardı,
zurna dürüm. Bizim ilk zamanlarımızda da o şişkonun olduğu tarafta Boğaziçi Aile Kebap diye bir yer vardı. Oranın bir iskenderi vardı arkadaşlar bilmiyorum.
Boğaziçi iskenderi
oraya ama evet Boğaziçi Aile çok harika bir iskender vardı orada ya.
Evet. O Boğaziçi iskender hala var biliyor musun zaten?
Var mı?
Köşede ilerleyen. Bir o kaldı yani. O Hazan'ın eski grubu galiba onu işletiyor.
Ha, olabilir.
Orada şey var. Bir de bu şeyde insanlar onu duydum hocam. Korona döneminde insanlar en çok döneri özlemiş. Hmm. Çünkü evde her şeyi yapabiliyorsun ama döneri yapamıyorsun. Yapma şansın yok yani. Çok zor bir şey.
Valla döner açısından ben şeydim istediğim zaman hat dönerden söylüyordum.
Ya ben de söylüyorum dışarıya çıkamayanlar. Ben de söylüyorum ama döneri çok özlenen, en çok özlenen şeylerden biri. Çünkü evde bir sürü şey yapıyorsun. Ekmek yapıyorsun, pizza yapıyorsun, bilmem ne yapıyorsun ama döner yapma ihtimali
zaten çok zaten bu süreçte ekmek makinesi fiyatları bayağı bir şey yapmış. Evet. Çünkü bayağı bir talep olmuş.
Ben mesela çok daha fazla ekmek yaparız diye düşünüyordum ama yapmadık o kadar. Fırın ekmek sıkıntısı yaşamadık da hocam yani.
Yok
yok. Açıktı. Her yer kapalıyken fırın açıktı sağ olsun. Ben bizim o Necati abilere gidiyordum. Onlar alıyordum hani ilk yani. Hem de yürüyüş yapmış oluyordum.
Doğru.
Bu anlamda.
Doğru.
Benim için iyi oluyordu.
Ben de şeye niyetlendim. Tatilde o süreçte yapar diye. Hatta bayağı bir istekli şey şöyle yapacağım böyle yapacağım kafamda kurguladım pizza yapmaya. Sonra dedim ki ya evdeyim zaten kilo alacağım yiyeceğim. Vazgeçtim.
Evet ama hani yapılmaz değil yapılır.
Tabii tabii yapılır.
Pizza hamuru modu da var ya onun aslında yapılmasın yapılır da.
Ben çok güzel pizza hamur tarifi bulmuştum zamanı yapmıştım da.
Doğru.
Çok şey olmuştu. Hatta kafamda böyle bol malzeme olsun bir pizza düşünüyordum.
Evet doğru söylüyorsun hocam. Peki. O zaman hocam bitirelim programı istersen. Saat 22.53 oldu. 22.55 oldu. Arkadaşlar merak etmeyin. Engelsel için saatler uzun bir ara vermeyecek. Yine devam
edeceğiz. Evet, devam edeceğiz.
Temmuz'un ortasına kadar en az devam etmek istiyoruz.
Arkadaşlar bu şarkıyı çaldı mı bilmiyorum ama muhtemelen bu parçayı ben şarkıyı ben mevsimine uygun çalarım diye hazırlamışım.
Adem abi zaten çok güzel şeyler seçiyorsun. O mutlaka güzel bir şeydi Adem abi.
Hoş geldin bahar diye bir parça. eski bir parça yeni söylemiş.
Zaten hocam hala tam yaz da gelemedi. Bak şimdi evet, yani yağmur
yağmur. Yarın yağmur bekleniyor. Bayağı da etkili bir yağmur bekleniyor. Bu şeyde bugün uyarı vermişti. Benim bulutlan diye bir uygulama var. Yağmurun en etkili olacağı şey saat dilimi. Bu da Ümraniye için ver tabii. Saat 12 ile 5 arasında olacak diye. Bakalım yarın sabah göreceğiz.
Bu arada Hayat Eves vardı hala Ümraniye yüksek pistli bölge mi görünüyor hocam?
Evet aslında? Öyle görünüyor.
En son şeyi de görüyor. Adem abi iki şey var Hayat Eves vardı. İnsanlar soruyor iki şey göstereyim de öyle bitirelim. Şimdi ben bilim arkadaşlar açtığınız zaman. İcom 1'e dediği bir şey var. Buna tıklarsanız bu aslında kişilerle ilgili. Bakın. Sıfır kişi. Sosyal mesafe yaşlığınız kişi sayısı. Kaç kişiyle sosyal mesafeyi açtım bugün içinde bunu gösteriyor. Cep telefonu yararken bunu tutla gösteriyor. Nasıl? Bu böyle bir ekran var. Bu güzel. Bilmiyorum. Bir de yoğunluğa bakalım Ümraniye'ye.
Konum bize açık. Yüksek riskli bölgedesiniz.
Aynen.
Evet, hala yüksek riskli. Mesela bu Etin ele gittiğimde Adem abi orta yoğunluktu böyle. Ümraniye. Zaten İstanbul'un en çok korona olan Bağcılar, Zeytinburnu ve bir şey daha vardı. O üç intihara karşıdaki üç yere en çok yoğun olan bölgedermiş Adem abi.
Evet.
Peki o zaman Adem abi haftaya yine.
Haftaya aynı saatimizde buradayız arkadaşlar. Evet. Saatimizi artık aldık.
Evet çok mutluyum. Kimseye vermeyeceğiz.
Vermeyeceğiz artık.
Diye bu arada Emre'ye almış hadi ya demiş biraz önce onu. Ya demeyin niye o kadar az kişi dinleniyor çok güzel müzikleriniz var falan demiş. Emre'ciğim biz alışkınız böyle ilk yani. Kişiyle dinlenmeye falan. Ama hala devam ediyoruz.
Aynen. Bu arada iki kişi dinleniyoruz. Yani üç kişi dinliyor. Belki dört kişi dinliyor ama Dünya Sesten'de her yayınımızın şey var. Onu da tekrar etmiş olalım burada.
Evet evet. Tekrar bunlar da Dünya Şimdi sağ olsun Rıdvan biraz sonra Adem abi onu hemen
göndereceğim Rıdvan.
Oradan da şey yapar. Dünya Sesten'de takip edelim. Evet. Belki de ondan dolayı insanlık. Evet, daha da Sarper Hoca da bir şey demiş ki Adem abi bu arada bir mesaj gelmiş o arada. Buz torbada tavuklarını saklayabilir diyor. Daha sonra da bunu kullanabilirsiniz diyor. Çok güzel bir fikir o da. Yani onu da belirtmiş olalım.
Ben anladım, pardon.
Buz torbalarının içine tavuk torbalarını takabilirsiniz. Evet, onlar da şey olabilir diyor. Aynı zamanda geçen Mustafa İşçiyer yazmış. Şöyle diyor, patlıcan közlemini bir yolda diyor, patlıcanları alın veya da şeyleri. Mikrodalgada belli bir süre işte 3-4 dakika çevirin. Çok güzel közleniyor diyor.
Ben mikrodalgada patlıcan közleme değil de şey yapmıştım. Kumpir yaptım bir nevi. Bayağı bir patatesi kabuğuyla bayağı bir yaptım. Sonra o kabuğundan kestim bir şekilde bıçakla. Hı-hı. İçine birazcık oyu kaçtım. Tabii patates kumpirlik böyle büyük patates değildi patateslerim de. Hı-hı. Sonra biraz içine şey koydum o sıcağıyla. Çok az tereyağı koydum. Hı-hı. Bir parça. Hı-hı. O içine eridi onun güzelce.
Oo, işte.
Üzerine biraz kaşar eritti o sıcağıyla.
İşte kumpirin ana malzemesini
yapmıştın hocam. Tabii tabii. Aynen. Gerçekten. Yani çok malzemeli olmadı belki ama mayonez vardı. Bir tane mayonez serptim.
Hı-hı.
Yani serptim derken koydum.
Ben geçen işte o şeye gittim de kumpir yedim Adem abi. Yine özlemişim hani. Hala güzeldi.
Ya oranın kumpiri dahil.
Evet evet. Gerçekten güzeldi. Peki herkese arkadaşlar o zaman iyi geceler dileyelim. Haftaya yine aynı saatimizde inşallah bir sorun olmazsa.
Haftaya görüşene kadar arkadaşlar kendinize dikkat edin. Sosyal mesafeyi koruyun.
Evet. Haftaya görüşmek üzere.
Haftaya görüşmek üzere. İyi geceler.
Gibi şimdi
yıllar boyunca her gün bahar olsa, gecesi gündüzü hep aydınlık olsa, yeryüzü gökyüzü neşemizi paylaşsa. Dağlardaki kuşlar bize örnek olsa, kimse darılmasa, kimse ayrılmasa, 7'den 70'e herkes mutlu yaşasa.